Selamlar, 1.5 Abartı'ya hoş geldiniz. Ben Sena. Bu bölümde Nimet'le Kızıl Goncalar dizisini konuşuyoruz. Evet, bu podcast'i sevdiğim, sevmediğim şeyleri gönlümce abartabilmek için açmıştım. Bu bölümde de Kızıl Goncaları gönlümüzce yani abartmak için burada olduğumuzu düşünüyorum. Evet, hoş geldin Nimet. Nasılsın?
Hoş buldum. Çok yüksek bir giriş yaptım. Bir böyle şey oldum. Teşekkürler. İyiyiz. Hiç konuşmamış gibi böyle açılış yapmak çok hoş oluyor. Halbuki öncesinde bir 15-20 dakika durum güncellemesi muhabbeti yapıyoruz. Teşekkürler. Sen nasılsın Sena görmeyeli?
İyiyim. Bizim de işte nişan düğünümüz.
Ya evet. Arkadaşlar Sena'nın hayatı, ben böyle kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bu kadar yoğun hayatı olan bir insan bilmiyorum, şahit oldum. Yani ailevi yoğunluktan bahsediyorum. Kız kardeşleri, kendisinin arkadaş çevresi. Hep bir koşturmaca içerisinde.
Sen de tuhaf bir yoğunluğun var. Tuhaf yoğunluk diye bir bölüm çekebiliriz. benimkisi biraz kendime ait olmayan yoğunluklar ama hayatımı ele geçirmiş.
Ama yarın bir gün yalnız kalacaksın diye düşünürken yine kalamayacaksın ya. Yani senin o evde öyle bir durumun yok. Sirkülasyonu evet. Bol olan ev güzel bir durum.
Sen benim yalnız kalmamı istiyorsun. Şu kız bir ama yalnız kalsa da bir bölümleri rahatça
yani bir nefes alsa diyorum, bazen diyorum. Buradan itiraf ediyorum, bazen diyorum. Genel olarak hoş. Evet, doğru. Benim yoğunluk kısmı, haklısın. Bu benim elimde. Burada da devamlı yeni insanlarla tanışıyorsun. Bitmiyor bu döngü yani, devamlı. Ben de sonunda senin dediğin gibi fark ettim. Bir dakika ya, ne oluyor falan oluyorum yani. Haklısın.
Sen Malatya'yı Nimet'ten alabilirsin ama Malatya senden... Ay dur. Kuramadım cümleyi, bir dakika. Sen Malatya'dan Nimet'i alabilirsin. Ay yine kuramıyorum ya.
Kurt kışı geçirir ama.
Neler çektiğini kimse bilmez.
Çok iyiydi ya.
Evet, sen Malatya'dan Nimet'i alabilirsin ama Nimet'ten Malatya'yı alamazsın.
Evet, evet. Bunu da, evet.
Bunu da bio'na yazarsan sevinirim Instagram'da. Tamam. O çiğ köfte dönüp dolaşıp seni bulur. Ay evet, içli köfte.
Evet arkadaşlar, ben ilginç bir ticarete girdim. İçli köfte satıyorum. Ömrüm boyunca bunu. Yani hani normalde de çok iyi yapıyor ve insanlar beğeniyor olsa falan, hani okeyim, bir yerde bunu düşünürüm. Hayatımın hiçbir noktasında içli köfte yoktu. Şu anda burada içli köfte yaptıkça insanlara. Evlendikten sonra öğrendim. Burada yapıyorum yani içli köfteyi.
Ciddi misin?
Yapmıyordum kızım ben içli köfte falan mutfaklara.
Bekarken annenle yapmıyor muydun hiç? Ciddi misin ya? Benim şu an geleceğe dair umutlarım yaşardı.
Ya böyle şöyle gelişti. İnsanlara yapıyordum, çok beğeniyorlardı. Ve ben de şaşırıyordum.
Ne konuşuyorsun?
Makarnadan. Burada da yaptıkça insanlar şey olmaya başladı. Ha, bize de yap, çocuklar da beğeniyor. Hani rica minnet tamam ama olmuyor. Hani 10-15 tane içli köfte de öyle bir şey değil. Hani al 3 götür değil. Yapmışken aile boyu bir 40-50 gidiyor yani.
İçli köfte bir de hiç öyle bir şey değil yani.
Ve bir anda insanlar dediler ki bunun satışını yap. Buradan bunu öncülük eden ablama da teşekkür ediyorum. Ve güzel de kar olduğunu inanıyorum.
Ben de teşekkür ederim.
Günlerdir bir yandan içli köfte yapıyorum. Bir yandan misafir ağırlıyorum. Ve bir yandan bir kızım falan var. Böyle geçiyor.
Evet, o zaman...
Yani içli köfte tamam. Muhabbetimizi de bitirdiğimize
tamam,
göre...
Burada bunu bitiriyorum, tamam. Yeter artık. En son bu arada şeye de birazcık küçük bir değinelim. En son kızılcık şerbeti çektik ve bunu nasıl olabiliyor bilmiyorum. Geçen yine bir çektiğimiz bölüme bir baktım ya, ben şey demişim. Herhalde bundan sonra tuhaf bir şeyler olmaz. Yani biz ne zaman bir bölüm yayınlasak gerçekten abuk subuk... Ya dizi yön değiştiriyor, öyle söyleyeyim. Yani dizi böyle tın tın tın tın tın giderken biz bölüm çekiyoruz. Biz bölüm yayınladıktan sonra dizi birden böyle başka bir yöne gidiyor. Hiç tahmin dahi edemeyeceğimiz şeyler oluyor dizide.
Evet, sen şu an yeni çıkan fragmandan bahsediyorsun. Doğru, o bölümden sonra çıkan bu Görkem ve Fatih muhabbeti değil mi? Yaşandı ve kervan ya. Yolda düzülür, evet. Mantığıyla senaristler ilerliyor. Allah kerim deyip o hafta kimi kime şifleyebiliriz diye. Ve bununla alakalı güzel kepsler de dönüyor, birbirimize atıyoruz. Çok eğleniyorum ben. Sıra kimde falan, hani bu tayfa bittikten sonra bir tur dönerler mi diye. Ama Fatih ve Görkem müthiş ters köşe oldu. Görkem'in kabul etmesi etmesi, buna dünden razı olması. Ay çok bak çok.
İlk etapta Görkem ve Ömer diye bir şey olmasaydı Görkem ve Fatih bence herkese daha normal, daha olabilir gelebilirdi. Çünkü Pembe zaten Fatih'e kız bakıyordu. Doğa o evdeyken daha Pembe eve kız falan getirmişti ya. Pembe'nin Fatih'i evlendirmek istemesi, Fatih'in de işte böyle güzel bir kıza hemen düşmesi, bunlar bence çok şaşırılacak şeyler değil. Ama buradaki çirkin olay neden ilk önce Görkem'i Ömer'le yaptınız? Yani bu o kadar artık çok iğrenç yani. Çok iğrenç ki Ömer de kıvılcıma dönüverdi. Hani ne yapıyorsunuz?
Şey de olabilir miydi sence? Mesela Görkem aslında Ömer'den hoşlanıyor ya da aşık oldu da Fatih'le evlenmek istemiyor, ailesi vermek istiyor falan filan. Orada daha bir entrika mı işlenebilirdi? Çünkü bana şey de absürt geldi. Yani Görkem'in dünden razı olması hemen yine başını bir başkasının yanına, Görkem'in gizli fantezisini bütün erkeklerin okey olması çok absürt değil mi?
Görkem'in Fatih'e okey demesine ben çok şaşırdım.
Dedi ki iyi çocuk, yakışıklı çocuk. Yani mesela Görkem zeki bir karakter değilmiş ya herhalde. Ben
evet,
bize
bir tık içi dolu gösterilmişti bize Görkem.
Bomboşmuş. Yani. Fatih gördü ve okey dedi. Böyle Fatih öyle anlaşılıyor mu ya? Ama işin aslı tabii ki de Fatih ve Doğa gerçek hayatta da biraz da magazin. Anlaşamadıkları için başka şiplere ihtiyaçları vardı. Biraz da drama ihtiyaçları vardı. Yan yana artık yeterli reytingi vermiyorlardı. Doğa kimle şiplenir bilmiyorum. İnşallah Rahman ve Rahim neydi ya? Ha şey çocuğun adı neydi?
Metehan.
Metehan.
Rahimcan Bey, isminizin anlamı nedir acaba? Yani Allah'ın adı abi. Allah'ın adı Rahman Rahim. Ya ben o olayın üzerinden çok zaman geçti bu arada bana... ama yani. Şey o kadar komiğime gitti ki, bir de tam o zaman da yeni konuşmuştuk. Hani demiştik ya, Metehan herkese bir açıklama yapıyor dinle alakalı, işte şu şudur bu budur diye salak sorulara böyle cevap veriyor, açıklama yapıyor insanlara diye dini öğretiyor. Üzerine o röportajı görünce yani çocuk gerçek hayatta da insanlara dinle alakalı şeyler anlatması gerekiyor yani, çok gülmüştüm.
Evet ve çok içten bir cevaptı. Ben de burada bazen yabancı insanlar ismimin anlamını soruyordu Duha ile benim. Mesela ben like bread diyorum, hani direkt ekmek deyip geçiyorum. Açıklayamayacağım Allah'ın nimetleri diye, anlıyor musun kardeşim?
Praise be de, praise be.
Tamam, bir dahakine onu deneyeyim.
Seni herkes şey sansın. Mormon filan sansınlar seni ya da işte.
Handmade sansınlar seni. Evet. Kızılcık Şerbeti'ne geçişi hala bırakamayışımızı falan düşünüyordum da gerçekten bu dizi Aşk-ı Memnu etkisi mi yapıyor anlayamadım. Bir o kadar saçma ama izlettiren başka dizi görmedim açıkçası.
Artık buradan ben şeye geleceğim bir küçük, şimdi Kızıl Goncalara da gelmeden önce. Şimdi bir tarikat diyeceğim tabii ki. Şeyi konuşmadık ikimiz bu arada, çok uzun zaman oldu yine. Kübra dizisini konuşmadık.
Evet.
Yani evet. Son zamanlarda kendi aramızda da konuşuyoruz ya, tarikatlara olan ilgi artık yavaş yavaş televizyona, dizilerin içine girmesi, gerek işte dijital platform olsun, artık işte en son Kızıl Goncalar'da tap yaptı herhalde. Bizi bir buçuk abartıda çok eskiden dinleyenler bilir ki tarikatlara karşı ayrı bir ilgimiz vardır Nimet. Ama tabii bu global anlamda, hani Türkiye'deki tarikatlar bazında değil. Bunu bir küçük konuşabiliriz yani, bu tarikat meselesi. Ne oluyor?
Kübra dizisiyle alakalı ben... Bilmiyordum böyle bir şeyin gündeme geleceğini. Yani hiç tanıtımını falan da görmemiştim ama birkaç kişinin izlerken böyle gördüm, hani yorumlarına şahit oldum. Hiç kimse beğenmemiş. Çünkü seyir zevki çok düşük bir yapım. Çok çok düşük bir yapım. Ve yönetmenler de başarılı iki yönetmendi galiba. Bilmem ne kardeşlerdi. Taylan kardeşler miydi hatırlamıyorum ama evet, güzel işlere evet. İmza atmışlar. Hatta seninle de bunu konuştuk. İzleyemedim falan demiştin. Kimle konuşsam izleyemediğini söylüyordu. Ama bende şöyle bir şey oldu. Sonunu çok merak ettim. Evet çok berbat ya. Şöyle yani şu anlamda berbat. Asla seni sürüklemiyor, sıcak kafa gibi, ne izlediğini anlayamıyorsun, duran bir durum var, daha güzel işlenebilir yani, gri bir dizi yapmışlar zaten hani renk itibariyle ama öyle güzel bir konu var ki aslında ellerinde, benim çok hoşuma gitti yani o konu, böyle içimi gıdıkladı ya, evet buradan yürünülebilir, doğru, hani insanların içindeki potansiyeli neye çevirebileceğini, bizim toplumumuzun buna ne kadar çabuk ayak uydurabileceğini falan, bunları işlemek müthiş bir fikir. Kitabının olmasını bilmiyordum açıkçası. Ama yine Çağatay, benim tabirimle. Ve yine böyle bağır çağır gri bir dizi. Yani hiç keyifli değildi. Ben konusunu çok beğendim sadece. Ha, bu tarikat konusuna gelecek olursak da. Geçenlerde bu Kızıl Goncalar'ın yapımcısının röportajını izlemiştim. Bu Mirhan Çabaş mıydı? Neyse öyle bir adamla. Orada şey diyor Kızıl Goncalar'ın yapımcısı, aynı zamanda Kızılcık Şerbeti'ni, diyor ki ben çok güzel sosyolojik okuma yapabiliyorum Türkiye'ye dair. Dizileri de ona göre seçiyorum diyor. hani kendisinin bu konuda iddialı olduğunu, artık insanların böyle şeyler izlemek istediğini söylüyor. Bunu duyan yapımcılar da tabii ki de bu olaya yöneliyor. Herkes çok iyi sosyolojik okuma yaptığını ve tarikat olayının, aa evet, Türkiye'de de böyle bir gerçek olduğunu gün yüzüne çıkaralım. Daha düne kadar tesettürlü dahi arkadan geçmeyen dizilerde şimdi her yer boy boy zikir, cübbe, namaz. Yani artık Allah ne verirse, anlıyor musun? Yani biz bile oynayabiliriz yarım gün, o kadar çekiliyor. Bu Kübra dizisinde de onu fark ettim. Yeni yeni insanlar ayıyormuş. Halbuki çok iyi sosyolojik okuma yaptıklarını söyleyenler Türkiye'nin gerçeğini şimdi görmek istediler. Kübra dizisi bunun başarısız versiyonu olduğunu düşünüyorum benim gözümde. Hani ben 10 üzerinden 4 falan verebilirim. Ben de atlayarak izlemiştim mesela. Sana da bunu demiştim. Sırf sonunu merak ettiğim için, sonu da aslında çok güzel bağlandı benim açımdan. Ama yine de istediğim şeyi alamadım ya. O kıvılcımı alamadım.
Kıvılcımı alamadın?
Buradan yoksa kızım biz tutulmuş insanlarız. Biz projeyiz. Herkes ayağından kalsın.
Bu arada o yapımcının röportajını ben de izledim ve çok beğendim. Çok güzel bir özet olmuş şu anki bu bütün yapımlara dair, yapılan dizilere dair. Çok hoşuma gitti. Kübra'yı da ya PR falan yaptılar işte, influencerlarla birlikte böyle bir işte gala gecesi bilmem ne falan yaptılar ama hiç ne adı ilgimi çekti, ne hiçbir şey ilgimi çekmedi. Zaten Çağatay Ulusoy'a da hani öyle bir ayrı bir şeyimiz yok yani. Benim yok. Ama sonra aşırı aşırı görmeye başladım. Yani herkes ve senin aksine ben böyle o kadar olumsuz yorum görmedim açıkçası. Böyle biraz bir tık daha hani fena değildi, beğendim işte, güzel bir diziydi. Bu tarz yorumlar gördüm. O yüzden de hani başlayayım oldu. Zaten sen de hani izliyor musun filan, aramızda konuştuk. Sen de izleyince hani senin de ilgini çekti. Ben de bir bakayım dedim. Neyse hadi bir ilk iki bölümün filan günahı olmaz. Yavaş başlayabilir de artık 3, 4 yani hiçbir şey anlatmıyor. Çok kötü bir atmosfer yani, ne izliyorum? Normalde öyle dizileri yarım bırakmak gibi de asla öyle bir huyum yoktur. Olabildiğince bitiririm. Bu arada sonunu da çok merak ediyorum. Diyorum ki şöyle, şu odakla izledim yani. Bu mesajları kim atıyor? Şimdi sen özelsin diye böyle Allah tarafından gönderilen mesajlar Çağatay Ulusoy'un işte karakterine, Mehdi'ymişçesine. Hani ben şey olarak izledim yani, bu mesajları kim atıyor? Tabii ki herkes öyle izlemiştir hani finalde. Hani bu olay ne? Dediğin gibi bence konu çok güzel. Yani fikir çok güzel. Yapay zekayla tanrıcılık oynamak. Müthiş bir konu. Çok güzel işlenebilirdi ama çok kötü işlemişler. Olabilecek en kötü şekilde işlemişler. Ben artık 5. bölüme falan geldim de gerçekten bırakma düzeyindeydim. Sen dedin ki finali iyi, finalini izle. O şekilde izledim. Yoksa gerçekten izlemezdim. Ben bunu niye izleyeyim ki? Yani o kadar durağan, o kadar kötü ki. İnsanların da bence sevmelerinin ve ilgi duymalarının sebebi yapımcılarının, yazarının kaliteli olması. Biraz hani bu insanlardan çıkacak şey, romanı falan da var. Belki kitabı daha güzeldir, bilemiyorum ama bu insanların yapacağı şey çok da kötü olmaz gibisine bir güven de olabilir. Ama yani o kadar beğenmedim ki, bakın ben biliyorsunuz daha önce bu podcast'te Şahmaran'ı konuştuk, Yalı Çapkın'ını konuştuk. Yani her çok çok kötü
Sen
şeyler
kısmetse olur
konuştuk.
izleyen insansın mesela.
Kısmetse olur bile
Sabrın o
yani.
kadar yüksek. Aynen.
Gerçekten ben yani o diziye böyle zaman tanırım ya da filme. O konuda sabrım gerçekten yüksek ama buna yani hiç gerek yok böyle bir sabra. Keşke finalde büyük bir şey yapmışlar. Yani her şey finalde çıksın ve olsun insanlar yapmışlar ama yok. Mesela Şahmaran'da finalde çocuğun yılan çıkması. Biz bunu bile anlayışla karşıladık. Hani dedim ki nereden bileceksin sevdiğin çocuğun yılan çıkacağını diye. Gayet böyle olgunlukla karşılamaya çabaladım ama bu dizide bence yok hiç. Keşke bu yapay zeka ile tanrıcılık oynama olayını biraz daha erken ilk bölümlerden şey yapsaydı bence daha zevkli izlerdik. Çünkü güzel bir fikir. Benim moralimi çok bozdu bu Kübra dizisi.
Yani şey gibi oldu sanki, bak Kübra'dan bahsettik, böyle ana akımdan falan bahsettik. Dedik ya hani dijital mecralarda insanlar zannetti ki çok rahat top koşturacağız. Aslında biz çok başarılı işler yapıyoruz ama ana akım buna izin vermediği için yapamıyoruz. Aslında biz muhteşemiz, müthiş meliz derken aslında öyle olmadıklarını fark ettiler. Yapımcıların, senaristlerin, oyuncuların. Evet güzel işler oldu mu? Oldu, doğru, hani bunu yaslayamayız da. Yani yine de elle tutulur çok sağlam bir iş yok. Konular iyi olmasına rağmen yok. Biz Şahmaran içine ne demiştik? Çok güzel bir mevzu. Mesela Mezopotamya'nın, yani dünya tarihinin en köklü destanlarından birini işliyorsun ve çok saçma işliyorsun. Oyunculuktan da bahsetmiyorum. Tamam, evet, oyuncuların başarılı olduğu çok yer var. Ama bir yerlerde bir sıkıntı var demek ki. O yüzden bizi bak bu Kübra'lar, işte Netflix yapımları bizi ana akıma doğru itmeye başladı. Çünkü Türk yapımı olup da başarılı bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Belki senin geliyordur. Bir
Yani
başkadır var benim aklıma gelen mesela bu
ha
kulvarda.
evet ve tarikat oraya gelebiliriz artık Kızıl Goncalara gerçekten. Ya bazı dönemlerde bazı konular işte birden parlar ya, bu da öyle oldu sanırım. Aslında yurt dışında bu, hani biz zaten çok o önceki tarikat özel bölümümüzde konuşmuştuk. Yurt dışında bu konu gerçekten çok gündem. Çünkü onların da yurt dışında, Amerika'da olsun işte diğer ülkelerde, Fransa'da, İngiltere'de, yani gündemde, hayattan bir konu olduğu için işlemekte de bir sıkıntı görmüyorlar. Aslında bizde de öyle. Bizde de yani inanılmaz yaygın bir konu ve bunu bu kadar göremememiz televizyonda, dizilerde, filmlerde. Bence enteresan olan ve garip olan bu görmememiz. Bu arada dinleyicilerimize söyleyelim. Bu podcast'te bir 3 bölüm Kızılcık Şerbeti falan var sanırım. 3-4 bölüm, onlara bakabilirsiniz. Oralarda da böyle bu tarz konulara biraz girdik ama o ilk Ömer ve Kızılcık Şerbeti konuştuğumuz bölümde de ülkemizde ya da başka yerlerde de, yani bu tarz şeyler biraz daha hani yavaş yavaş olur ya. Şey dediğimi hatırlıyorum mesela, bu konuların anlatıldığı dizilerin hani yavaş yavaş olur ve hani Kızılcık Şerbeti falan da evet eksik çok fazla şey var. Çok da eleştirilmişti ya. Yani bunlar aslında bir basamak demiştim hani. Bir Başkadır'la başladı. Orada daha softtu anlatılan olaylar. Çok da etliye sütlüye aşırı derecede karışmadan güzel bir hikaye anlatıcılığı vardı. Sonrasında Ömer geldi, Kızılcık Şerbeti geldi. Kızılcık Şerbeti ile tap yaptı. Ama Kızılcık Şerbeti de biraz böyle lay lay lom, hani güldürü yaparak insanların
Nabza göre şerbet.
aynen öyle nabza göre şerbet verdi ve biraz daha hani bak biz çok ciddiye almıyoruz bunları ya, sadece dizi çekiyoruz gibi yaptılar. Ama şimdi mesela Kızıl Goncalar geldi. Gerçekten muhteşem bir iş. Dediğim gibi yani bunlar bir basamak. Mesela Kızıl Goncaların da eksik yerleri, yönleri yani illaki olur. Ama ben şeye seviniyorum. Bunlar başladı. Bundan sonra mesela bence daha rahat ve daha kolay bir şekilde bu tarz içerikleri görebiliriz. Ve çok daha güzel şekillerde görebiliriz. Yani Kızıl Goncalar mesela şu an çok hoşumuza gidiyor. Çok kaliteli. Ama eminim çok daha iyisi gelir. Çünkü bunlar yapıldıkça da öğrenilen şeyler. Hem yapımcılar için, senaristler için de çok yeni bir şey bence. İzleyici için de çok yeni. Yapıldıkça bence daha güzel olacak ve hayatımızda bu kadar merkezde ve bu kadar gündemde olan bir konu işlenmemesi çok tuhaf. Bunu görüyor olmak benim çok hoşuma gidiyor.
Evet, az önce de dediğim gibi zamanında figüran olarak dahi geçirmedikleri tesettürleri şimdi başrollere koymaları insanların bize tabii ki de garip geldi. Biz de bunu ne kadar kabul etmişsek toplum olarak hani alışamadık yani tesettürlü insanları izlemek artık böyle bir yerden sonra kimsenin şeyine oturamadı. Aa, şu yanlış, aa, bu yanlış hep bir eleştiri altında. Ve asıl ironik olan kısım ise Kızıl Goncalar'da Cüneyt'in tedavi olması gereken bir sahnede amcası müdahale ediyor mesela. Eli kolu uzun ya tarikatların her yerde. Gerçek hayatta da bunun gerçekleşmesi ve bir anda dizinin yasak yemesi, para cezası ödemesi, çekim mekanlarının kısıtlanması aslında ne kadar realitede de aynı şeylerin geçtiğini anlatıyor bize. Bu konu çok böyle hassas bir konu aslında bizim için, herkes için. Çünkü bizim artık ülkemizde bazı noktalarda insanlar dizi bazında, film bazında yorum yapabildiğinde İslam adı altına yorum yapıyormuş gibi oluyorsun. Yani nasıl anlatayım bunu bilmiyorum ama zaten çok kolay ülkemizde kafir olmak. Hani kafir yaftası yemek ya da dinden çıktığın yaftası yemek. Bu konuda da öyle yani. Onu yaptın, din düşmanısın. Bunu söyledin, onu savundun, din düşmanısın. Bunlar dış güçlerin oyunları, bize kurdukları oyunlar falan. Böyle söylemler görüyorum. Böyle videolar izliyorum. Bazı hocaların fetvalarını izliyorum. Çok şaşırıyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum. Yani ben burada dinlediğim sohbetler bazında şunu anladım. Dine kim ne zarar vermeye çalışırsa çalışsın Allah'ın nurunu söndüremeyecek, tamamlanacak yani o. Biz bu bilgiye sahibiz değil mi? Ama Türkiye'de devamlı bir şey var. Dinimize laf edemezler. Bunlar bizi çökertmek için varlar. Aslında sen bunu çok söyleyeyim destekleyici açıklamalar yapıyorsun. Yani bunları söyleyen hocalar daha böyle diziyi merak uyandıracak, daha da ona yönlendirecek destekleyici açıklamalar yapıyor. Hani bunu izleyen düşmandır, işte bunu izleyen bizden değildir. Yani bunlar da dizilerin popülaritesini etkiledi bence. Ben şu an onu fark ediyorum. Yani merak etmeyen de açıp izliyor. Belki de ilgisini çekmeyecek çünkü kimse ne seküler ne illa tarikat ehlinden olmak zorunda değil ülkede. Belki ilgisini çekmeyecekti ama şu an tap yaptı yani. Konuda tap yaptığı için dediğin gibi baktılar burada malzeme var. Ülkenin %70'ine yakın kısım bunlardan oluşuyor ve biz bunları hep görmezden geldik. Biraz da buraya işleyelim'e döndü olay. Ama yine de böyle uzaktan tepkileri falan izlemek, Çok garip geliyor. Yapımcıların da buna direnmesi. Çünkü az uz meblağlar da değil ödedikleri meblağlar. Hani o röportajda da dedi ya adam. Yani güzel direniyorlar, güzel savaşıyorlar. Ben yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yoruldum ya Sena. Şu anlamda yoruldum. Biz çok böyle tartışmayı seven bir milletiz. Çok böyle hemen iki ucu ayrılmayı çok seven bir milletiz. Ama aslında dünya geneline baktığında çoğu dine ait yapımlar çok böyle revaçta olabiliyor ve bu biri de çıkıp bizim dinimizi zedeledi demiyor. Çünkü gerçekten o, yani doğrusunu bilen ona o şekilde bakmıyor, anladın mı? İnsanları kandırdığını düşünüyorlar ama ki Kızıl Goncalar'da buna dair hiçbir şey yok. Az sonra konuşacağız içeriğine dair, benim gözümde en azından şimdi için bahsediyorum. Gelecek bölümlerden bahsetmiyorum. Kötüleyici bir unsur olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi biraz da aydınlatıcı. İnsan aklının kiralanmaması gerektiğine dair özellikle. Çok severim bu cümleyi. İkide bir de kullanacağım. Buna dair içerikleri var. Ama biz bu aşmalıyız ya şu konuyu artık. Şu yapılsın, bu yapılmasın. Yani şahmaran yapılmış ülkemizde ya. Yani her şey yapılabilir artık, anlıyor musun? Saygı çerçevesinde her şey yapılabilir. Hatta bence izlemeliyiz de bunları artık. Hiç bile kaldık yani.
Şöyle bu dizinin yasak alma konusunda senle de konuştuğumuzda büyük bir galeyana gelme olayı yaşandı bence. Bir noktada şöyle de oldu. İnsanlar birden tepki vermek zorunda hissettiler kendilerini. Aslında birinci bölüme, hatta ikinci bölüme özellikle baktığında dizide ne bir dini kötüleme, ne tarikatları kötüleme gibi bir mevzu yoktu. Ama bizde direkt şey vardır ya, hayır asla. Yani bundan bahsedemeyiz. Kutsal mevzusu var zaten. Dini konulardan bahsetmek ya da işte Allah'tan, peygamberden, bunlar zaten kutsal. Hani bunları zaten şeyden de bahsetmiyorum, işte şaka konusu yapmak, espri konusu yapmak, bundan da bahsetmiyorum. Yani genel olarak Kızılcık Şerbeti'nde de işte bir şeyden bahsediyorlarsa, kötü bile değilse, ondan bile bahsetmeyin. Yani bu kutsaldır. Zaten bu ilk iki bölümde herhangi bir şey yoktu. Hani dini kötüleme, dine saldırı yoktu. Ama bu tarikat mevzusu çok özeldir ya. İnanılmaz özel bir mevzu. Bundan bahsetmek, yani bu ülkenin her yerinde şu an olmasına rağmen, herkesin bildiği, çevremizde çok yaygın olmasına rağmen daha gizli kalır, çok bahsedilmez. Mesela tarikatte mensup insanlar o tarikatteki yaptıkları eylemlerini, deneyimlerini falan çok anlatmazlar gibi şeyler. Burada da bence şöyle oldu. Zaten böyle bir dizi kimseden habersiz yayınlanmıyor. Ve daha dizinin iki bölüm. İki bölümü yani. Hani kimsenin haberi olmadan yayınlanması ihtimal yani dahilinde değil. İlla ki o senaryo bir şeyden, onaydan geçmiştir. Mesela Kızılcık Şerbeti'nde daha farklıydı. Kızılcık Şerbeti'nde 18. bölümde filan bir şey gelmişti. Yayın yasağı gelmişti. Bu bence daha
Daha
anlaşılabilir bir
yumuşak giriş yapmıştı çünkü hani o.
şey. Ama olaylar değişince mesela bazı kesimler rahatsız edince yayın yasağı almıştı. Ama yani daha bu televizyonda çıkan daha ilk bölümünden bir dizi, böyle bir yayın yasağı aslında imkansız. Aslında birilerinin onayından geçmiş ama işte bu tarikat mensubu insanlar bizim bu kutsalımızı, bizim özelimiz hakkında bir dizi olamaz. Yani bu olayda kesinlikle bu bütün tantanayı çıkaran tarikat mensupları oldu diyorum ben. Yoksa normal muhafazakar insan bence, yani ne bileyim, benim çevremde de böyle diziyi ilk başta izleyenler, böyle en hassas insanlar bile çevremdeki, yani diziyi çok beğendiklerini gözlemledim. Ama bu burada şey oldu böyle, özellikle bu kendi içlerinde ve özel gruplarda işte tarikatları şöyle kötüleyen bu dizi işte kalksın gibi mevzular döndü. Bilmiyorum, çok enteresan. Şu mesela çok hoşuma gitti. Dizide tarikat şeyhini göstermiyorlar ya,
Evet, çok
görmüyoruz.
iyi.
Bu muhteşem bir detay ve ne biliyor musun? Yani bu aslında bu olaya da nasıl bakmamız gerektiğini de güzel özetleyen bir detay bence. Amatörce yapılan bir iş olsaydı o şeyh gösterilirdi. Çünkü şeyh yani normal insandır. Evet, tabii ki ilmi kademesi yüksektir, bilgisi yüksektir, sonuçta şeyh yani. Normalde gösterilir o kişiye. Ama bu dizide gösterilmemesi
Çünkü
o
gerçek
kadar...
hayatta da tarikatlarda çok şeyhe ulaşamazsın ya. Bunu tarikata giren insanlar bilir. Göremezsin o baştaki kişiyi çok.
Evet, çok az görürsün ve şey yani onun gösterilmemesi de şu an ülkemizde bu tarikatlara bakışımız ve bu tarikat mensubu insanların da bu olaya ne kadar aslında kutsalları olduğunu bence çok güzel özetliyor. Çünkü normalde bizim dinimizde kim gösterilmez, kimin sureti saklanır? İşte peygamberlerin, Hazreti Muhammed'in, Kur'an'da da ya da dinimizde kutsal olan, saygı gösterilmesi gerekenler bellidir yani. Bunlar mesela suretleri gösterilmez. Bu dizide de şeyhin asla gösterilmemesi kadar güzel şey böyle özetliyor ki yani ülkede tarikat mensubu insanlar için hani bunun nasıl bir şey olduğu, nasıl bir kutsal olduğunu çok hoşuma gitti bu detay o yüzden.
Acaba gösterirler mi sence sonra yoksa böyle mi devam eder?
Umarım göstermezler. Çünkü gösterirlerse bence bütün bu büyü bozulur. Şu an çok iyi.
Suavi ile karşılaşmaz mı sence?
Şöyle de olabilir. Yüzünü görmeyebiliriz. Sesini falan duyabiliriz belki ama bilmiyorum. Aslında şu da mesela tarikatlarda benim deneyimlediğim kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla şeyh bu kadar aslında şey müritlerden bu kadar uzak değildir. Yani bu kadar gizlenmez. Hayattan da bu kadar aslında apayrı
o
değildir.
O nerede yaşıyor dizide, değil mi?
Onun evi muhtemelen o kapının arka o kapının yani diğer tarafı diyeyim. Orada ayrı bir bence ev var. Ben öyle düşünüyorum. Yani o tarafta yaşıyor. Şeyhin yanına girdikleri kapı o dergahla bağlantılı. Yani o kapının diğer tarafında büyük bir ev olduğunu düşünüyorum ben. Hani orada yaşıyor. Ama yine de bu kadar iç içe yani normalde o şey hani dergahın içine girer çıkar oradaki insanlarla da normal tarikat düzeninde bu kadar aslında kendisini şey yapmaz. Çünkü gördüğümüz dergah da çok kalabalık aşırı böyle insanla farklı insanların girip çıktığı bir yer olarak görmüyoruz. O yüzden aslında normalde bu şekilde olmaz o şeyh daha çok girer çıkar ama yine de burada hani hiç göstermemelerini ben çok beğendim. Ve yani çok enteresan mesela daha geçenlerde bir tane video çıktı ya Milli Eğitim Bakanı'nın tabii ki de tarikatlarla protokol imzalıyoruz tabii ki de STK'larla. Milli Eğitim Bakanı'nın mecliste rahat rahat böyle bir açıklama yapabilmesi. Üç maymunun neden oynuyoruz bunu da anlamıyorum. Bu konuda bu yasak konusunda şey de oldu bir noktada. Bence herkes için çok büyük bir şeydi, şok da oldu hani yasak alması. Çünkü
ikinci bölümden aldı Sena ve ben de mesela merak ettim. Dedim ki neye laf etmiş olabilir ya? Hani
çok
ne insana ne
yani.
Alınganız ya? Herkes bir menopoz döneminde gibi ne oluyor? Kime
ya
ne dedi
alınganlık
yani?
Da değil. Dizide şu an gerçekten Kızılcık Şerbeti'yle bak hani birlikte baktığımızda ya da diğer işlerle de baktığımızda tarikatları kötüleyen hiçbir şey yok. Ve yani bu dizide gerçekten seküler ve dindar kesimi eşit ele almaya çalışmışım. Özellikle ilk bölümlerde hani sekülerin de iyisini kötüsünü görüyoruz. Dindarın da iyisini kötüsünü görüyoruz. Çok dürüstçe anlatmışlar. Ve burada insan şey diyor yani hiçbir kötüleme yok. Ve benim hiçbir tarikat şeyhine ya da müridine işte vefa borcum yok. Yani ben neden bunu niye iptal etmesini, niye olmamasını isteyeyim ki hiçbir kötüleme yokken.
Az önce dedin ya biz çabuk galeyana gelip ikiye bölünüyoruz. Daha dizi yayınlanır yayınlanmaz ama tarikat ehli insanlar kesin dalga geçecekler algısıyla fetvalar verildi. Baya fetvalar verildi insanlar. Hani büyük hocalar, hatipler baya büyük olduğunu düşündüm hocalar. Tanımıyorum mesela. Şey dediğini duydum birinin yani. Baya da milyon izlenmiş. 28 Şubat'ta tamamlayamadıklarını şimdi tamamlamaya geldiler. Bu kafirler bunlar ya bir de böyle hitaplar var ya herkes onların gözünde kafir. Az sonra ona da değineceğiz tarikat muhabbetinde. Yani sen ondan değilsen ona dair en ufak bir cümle kurmaya çalışıyorsan kafirsin mesela. Yani dinimizin içerisinde olmayan kuralları öyleymiş gibi yansıtıp yasak falan koyuyor. Buna bakan vallahi zinhar şöyle böyle abicim hiçbir şey olmadı daha. İki bölüm yayınlandı. Dini bir karakter devamlı böyle eskisi gibi eski Yeşilçam filmi gibi hani salak gösteriyor. Devamlı böyle bir katakulli, üç kağıt peşinde. Hayır öyle bir şey yok. Hatta tam tersi bu dizide benim en hoşuma giden kısım buydu. Yani mesela biz Kızılcık Şerbeti'ni en eleştirdiğimiz konu muhafazakar olduğunu düşündüğümüz insanların hepsinin aptal olması. Birazının da böyle moderniteye yakın olanların daha böyle sempatik gösterilmesi Ertuğrul, Ömer gibi. Ama şimdi biz bu dizide hiç kimsenin salak olmadığını gördük. Herkes çok başarılı, herkes çok dimdik. Düşüncelerinin arkasında buna bayılıyorum. Bak ne düşündüğü değil. Evet belki bana uygun olmuyor o tarikat içerisinde düşündüğü. Ya da Cüneyt'in düşündüğü, o işte Sadi'nin düşündüğü falan filan. Ama o kadar güzel argümanlarına sahip çıkıyor, o kadar güzel o eylemlerde bulunuyor ki çok takdir ettim. Yani başarılı oyunculuk, başarılı karakterler yanar döner de değil. Hani izledikçe diyorsun ki ya kimin neye galeyana getirmiş olabilir? Bir de böyle bir gerçek var. Belki senden bahsetmiyor. O üzerine alınan mesela açıklama yapmış. İsim verdim şu an. Hadi bakalım. Açıklama yapmış. Belki senden bahsetmiyor yani. Hani
şöyle sanıldı. Bu galeyan meselesinde de çok yakın bir tarihte bir tarikatte o dediğim bir çocuk gelin mevzusu oldu ya. Bayağı ülkede ses getirdi. Şöyle sanıldı bence bu dizide de tamamen böyle bir olay anlatılacağı düşünüldü. Belki de baş karakterler dini temsil eden tarikat işte mensupları çok çok kötü olacak. Ve tamamen bu taciz meselesi üzerinden bir hikaye anlatılacağı düşünüldü bence. Hani olay şu an mesela Cüneyt'in hayatında, Cüneyt'in geçmişinde mesela bir taciz, belli ki istismar yaşanmış. Tam anlatılmadı ama bu bence tarikat önde gelenleri diyeyim. Bu dizinin şey merkezinde anlatılacağını düşündüler. Cüneyt'in Zeynep'e yapacağı cinsel istismar gibi bir hikaye anlatılacağı, hani evlenecekler ve bunun üzerinden bir olay dönecek gibi düşündüler bence. Direkt o olaya benzer bir hikaye anlatılacağını düşündüler bence.
Dedim, o olayda da çok sinirliyim. O olayı okuduğumda da çok sinirlenmiştim. Yani hangi kurumda, hangi toplulukta, hangi STK'da ya da tarikatta olduğu önemli olmayan ciddi bir mevzu var. Ve bu mevzuyu kapatmak için aman adımız zedelenmesin diye çabalayan herkesin bu günaha ortak olduğunu düşünüyorum. İnanmayan herkesin bu günaha ortak olduğunu düşünüyorum. Bunun için eğer böyle savunuyorlarsa, yani burada işlenen konu aman o olur adımıza zeval gelir diye buna müdahale ediyorlarsa asla samimi bulmuyorum bu anlamda. Çünkü ben o olayın gerçek olduğuna inanıyorum. Çünkü delilleri mevcuttu. O ortaya atılan bir iftira değildi. Ve böyle bir sürü insanın olduğuna inanıyorum. Bunu biraz Sena anne olduktan sonra daha farklı bakıyorsun olaylara. Hiç kimse böyle bir olayda kendi başına geldiğinde sessiz kalayım, tarikata zeval gelsin, gelmesin diye böyle susma durumunu yapamaz yani. Ama orada insanlar öyle beyni yıkanıyor ki demek ki anne baba da buna sakin kalabiliyor. Ve cemaat eğer ya da tarikat bunun üzerinde diziye böyle müdahalede bulunuyorsa şu an daha da gerildim. Yani ben bu olayı böyle düşünmüyordum. Çünkü o konuda da gergindim zaten. Herkese tartışıyordum bu konuda da. Eğer buna yönelik eylemlerse hiç bunu bilmiyordum. Ben öyle de düşünmedim. Evet, Cüneyt'in öyle bir olayı vardı. Ama hatta belki şu an o yüzden de gündeme getirilmiyor olabilir, değil mi Cüneyt'in mevzusu?
Olabilir. Yani ben açıkçası böyle yorumladım. Bu yasak mevzusunda ve bu tarikatların birden hayır bu dizi olamaz demesini ben buna bağladım. Ve şöyle bir şey, bu konuda Instagram'da da paylaşmıştım. Senayi Demirci'nin paylaşımını çok beğendim. İnsanlar da açıkçası ilk başlarda dizi hani ilk iki bölümden şimdi kaç bölüm oldu? 8. bölüm çıkacak pazartesi günü. 7 bölüm çıktı şu an ve hani artık diziyi izledik ve dizinin, bu arada biz de bu bölümü çekmek için acele etmek istemedik. Birazcık hani dizi kıvama gelsin, ne anlatıyor görmek için acele etmek istemedik. İyi ki de öyle yapmışız. Şu anda mesela insanlar neyin ne olduğunu gördüler. Dizi ne anlatıyor, nasıl bir tarafı var, bunu çok iyi gördüler. Ama o ilk iki bölümde insanlarda da bir geri durma hali oldu. Hani acaba gerçekten zarar verir mi dine, kötü bir şey anlatır mı gibisine. Ama bu kadar elimizi korkak alıştırmamıza da gerek yok. Senayi Demirci'nin paylaşımını gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir paylaşımdı. Demiş ki yani tabii ki de hepimiz dindar Müslüman insanlarız. Tabii ki de hiçbirimiz dine zarar gelsin. Böyle bir şey istemeyiz yani, neden isteyelim. Ama bunca gerçek gözümüzle gördüğümüz olay da varken bunca kırılan kolun yani içinde kalmasına neden razı gelelim ki? Dediğim gibi hiçbir tarikat şeyhine bir vefa, bir iyimserlik, bir hoşgörü borcumuzun olduğunu düşünmüyorum. Bu borcumuz, böyle bir borcumuz neden olsun yani?
Sana şey yüklüyorlar, minnet duymak zorundasını yüklüyorlar. Çünkü söz ve şey güç artık onlarda ya.
Evet, tabii ki saygı duyarız. Kendi adıma konuşayım. Ben tabii ki saygı duyuyorum. Çevremde de böyle tarikate mensup arkadaşlarım, insanlar var yani. Senin de illaki vardır. Normal insan. Kötüsü de var, iyisi de var. Bunu gayet iyi biliyoruz. Ha bir de şöyle bir yaklaşım var. Biz zaten hani biliyoruz ama dine uzak olan insanlar, seküler insanlar, solcu insanlar bunu kullanırlar. Ya tabii ki de ben Fox TV'nin, Show TV'nin yani bu işte İslam'a hizmet edelim, insanlara bu dini sevdirelim. Tabii ki de böyle bir amaçları yok. Tabii ki de. Ama insanları dinden uzaklaştıralım gibi de böyle büyük büyük şeylerle yola çıktıklarını da düşünmüyorum açıkçası. Yani o yapımcının röportajında da mesela diyor ya adam, dizi nasıl izletilir, nasıl başarılı bir iş yaparız, rating. Hem bu yönde hem de farklı bir şeyler yapmanın peşinde olan insanlar yani senarist olsun işte yapımcılar olsun.
Sonunda biraz Türkiye gerçeklerini izleyebilmek hoşuma gidiyor. Çünkü zaten yeterince saçma sapan şeyleri izliyor halkımız gündüz kuşağında açıkçası. Hani toplumun ahlakını bozacak, yoldan çıkaracağız diye korkup böyle kaçındıkları şeyler aslında zaten toplumun her gün maruz kaldığı şeyler. Hatta daha ağır şeylere maruz kalıyorlar. Geçen sen dedin ya, Müge Anlı'da Mehdi gördüm. Ben de bir şey gördüm. Bir kız çocuğunu kardeşim diye tanıtmış. Annem attı bana da onu. Yeni eşine kızın kardeşim diye tanıtmış bilmem ne, saçma sapan şeyler izliyorsun zaten gündüz kuşağında. Hani bu dizide geçen şeyin emin ol ahlak erozyonuna neden olacak şey emin ol o dizideki değil. Gerçek hayattaki şeyler daha travmatik etkiler ki ben doğuda görev yaptığımda sana hatta size bahsediyordum ufak ufak çok travmatize edici şeyler yaşadığımı, oradaki insanların dini anlayışını, çok farklı yaşadıklarını, o köylerdeki insanların bağlı oldukları yere bambaşka bakmaları, o dış dünyaya bambaşka bakmaları ya bunlar aslında varlar. Yeni yeni gün yüzüne çıkıyorlar. Yeni yeni gösterebilme cesaretindeler insanlardan. Sadece o röportajda o adamın dediği şeye takıldım. Hani ben çok güzel sosyolojik okuma yapıyorum. Evet toplum buna hazır değildi izlemeye ama yok sayılan kesim yani hep yok sayılan bir kesim şimdi varmış gibi davranılması biraz bana ikiyüzlülük gibi geliyor. Çünkü para geliyor şu an orada. Dediğim gibi adamın derdi dinden soğutayım, dine yaklaştırayım değil. Adamın derdi para olacak tabii ki de. Çünkü bahsedilen meblağlar ya cezalar bile öyle çok yüklü meblağlar. Bizim senin benim anlayamayacağımız paralar anlıyor musun? Onun derdinin olacağını düşünmüyorum. O yüzden hemen ülkedeki bu üçüncü kişi korkusu, dış mihraklar korkusunu da mantıklı bulmuyorum. Şimdi yine tarikat konusundan dolayı oraya geçiş yapacağım. Adnan Oktar'ı bünyemizde barındırıp büyütebilen ve ona gülebilen insanların diğer şeylere bu kadar katı bakmasını anlayamıyorum. Ben yeni belgeselini izledim. Tarikat algısının ne kadar tehlikeli olabileceğini, yanlış insanların eline geçtiğini, ne kadar insanları çok manipüle edip bambaşka amaçlar için kullanabileceğini izledik. Yani sen de görmüşsündür. Öyle belgesellerin çok yapılmasını da isterim açıkçası. Ama ülkede Adnan Oktar gerçeği varken biz dalga geçip güldük yani. Bayağı kimse Adnan Oktar için büyük tepki gösterebildi mi? Ben zannetmiyorum. Belki ben gündemden uzaktım ama herhangi bir
Magazinsel
dini
ya.
lider
Herkes
çıkıp
magazin olarak baktı yani. Her şeye
dini
baktığımız.
lider açıklama yaptı mı ama yani bizim ülkemize ismimizi karalıyor. Yapmadı. Halbuki bu adam Masonlarla görüşen, Siyonizme çanak tutan, ya alenen her şeyi itiraf etmesine rağmen tepki gösterilmedi. Neden? Bizden değil, kendi kafasına göre takılıyor mantığı vardı her zaman. O dini yanlış göstermiyor muydu sence? Bence olay asıl bana laf gelmesi incelik işte. Din de değil yani mesele. Ben buradaki o samimiyeti sorguluyorum. Tarikat
Kesinlikle.
olmasaydı bu kadar tepki gösterilmezdi. Bak Kızılcık Şerbeti'nde herhangi bir tarikattan veto yememişti yani. Halktan tepki gördü. Ama direkt tarikat dizisinde tarikattan tepki alıyorsa ve daha hiçbir şey göstermemesine rağmen bunu alıyorsa ben dine zeval gelmesincilikten olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ki ben hala bunun da arkasındayım. Din 2-3 kişi kötüledi diye kötü olacak bir olgu değil arkadaşlar. Yani bu bambaşka bir boyut yani kaç bin yüzyıldır devam eden bir şeyi gelip de bir yapımcı bir dizi yaptı diye kötü gösteremez.
Çünkü nimet şöyle de bir şey var. Yokmuş gibi davrandığım bir şey sınırsız bir özgürlük hakkı kazanır kendisine. Yani bir şey denetlemezsen o şey yozlaşıyor. Bu sadece tarikat bazında da değil. Biz bunu hükümette falan da görüyoruz. Çeşitli işte siyasi yapılanmalarda da görüyoruz. Denetlenmeyince insanlar istediğini yapıyor. Yani parasal olur, güç işte koltuk değişimi olur. Her
Koşturuyor
şey
doğru.
yani. Her şey olabilir. Tarikatte de bunu görüyoruz açıkçası. Yani denetlenmediğinde ne olduğunu da gördük bu ülkede. Şimdi bunu tarikatlere bir diziye taşırsan işte tarikatlerde neler dönüyor, nasıl bir yapısı var, bu şey bile çok önemli. Mesela börek yapıyorlar, satıyorlar, para girişi çıkışı bunların ayarlanması, oradaki insanların gündelik hayatları neler yapıyorlar, kurs ortamı, bu insanlar nasıl para kazanıyorlar. Ya bunlar normalde çevrende varsa görebileceğin, bilebileceğin şeyler. Yoksa yani mesela çok seküler bir hayata sahip olan insanlar nereden görecek bilecek ya da ancak çok uzaktan yani kulaktan kulağa duyabilir, öğrenebilir böyle şeyleri belki de. Ama şimdi bunun kalkıp dizide, televizyonda gösterilmesi demek bu yapılan edilenleri bütün herkesin, bütün Türkiye'nin bunu şahit o ediyorsun yani tarikatların nasıl bir yapısı olduğunu ve bu dizide de son derece hiçbir işte tarikatı baz almadan yapıldığını hani dizinin öyle kurgulandığını söylemişler hani. Ama tabii ki oradan şuradan buradan toplanmış hani bir şeyler ya da işte şu tarikatın şusuna benziyor, bu tarikatın busuna benziyor gibi bir durum var ortada açıkçası. Özellikle birini de hani bir tarikata da benzetmemişler ki normalde böyle işlerde artık bir de çok popüler ya dizinin en başında işte gerçek hayat hikayesinden alınmıştır yazar. Bu dizide özellikle hiçbir hayat
Vallahi de billahi
hikayesinden
de kimseye benzemiyoruz.
hiçbir şeyden almadık, hiçbir tarikattan yemin ederiz diyecekler neredeyse. Çünkü
Onun da yorumlarında
tehlikeli
şey
yani.
vardı. Tek gerçek hayat hikayesi yapılan dizi ona da hayır. Bir
Kesinlikle
Kurtlar
ya.
Vadisi bir de bu dizi. Gerçek hayat
Yani
hikayesinden.
Mesela şu an Kızılcık Şerbeti'nde en son işte Rüzgar'la Nur Sema, işte Fatih'le Görkem köşede gerçek hayat hikayesi yazıyor. Yersen yani hangi gerçek hikayesi bu? Ama işte bakıyorsun Kızıl Goncalar'da asla ve asla gerçek hayat hikayesi
bir şey
değil.
Mümkün değil.
Ya bu da çok ironik ve çok komik gerçekten. Şimdi şuraya bağlayacağım. Şimdi bunu diziye taşıdılar yani bütün Türkiye izliyoruz ve kendi kafalarına göre insanlar yaşıyorlar hani istedikleri şekilde. İstedikleri gibi protokolde imzalanıyor, istedikleri gibi hani.
En güzel yerlerde kursların açılması mesela, ben şahit oluyordum buna. Bakın ben bahsettiğim şey şu değil, hani hep böyle bir 2015 sonrası travmamız var tabii, alt tabaka demek istemiyorum ama içinde bulunan insanların samimiyetinde şüphe duymuyorum. Yani gerçekten iyi niyetli insanlar barındırdığını inanıyorum ve biz de bulunduk bu arada, biz şu an atıp tutuyoruz ama biz de muhakkak birkaçında sohbet ortamında kursunda bulunduk. Benim bahsettiğim o değil ama güç eline geçince Sena'nın dediği gibi onu çok rahat kullanıp at koşturabiliyor. Ben mesela bir anda cemaatlerin çok güzel manzaralı yerlerde ya da tarikatların çok güzel mekanlarda kurs açmasında mesela nereden geliyor bu suyun kaynağı diyorsun. Tamam katılan insanlar belli, tamam hani mütevelli heyetin de olabilir, senin belirli kurumun da olabilir ama sonra bir süre sonra hocaların altına aldığı arabaları falan fark ediyorsun. İş böyle farklı bir evreye taşınabilir. Hepsi için geçerli bu yani. Bir bakıyorsun orada az sonra dizinin belki karakterlere değindiğimizde de fark edeceğiz bunu. Orada Birgül Hoca var ya, kula kulluk cümlesini çok kullanıyor. Çok hoşuma gider. Bir bakıyorsun aslında kula kulluk etmek çok yaramış. Yani bir bakıyorsun ki güç onlara geliyor, para onlara geliyor, her şey onlara doğru geliyor. Ve siyasiler de bunu çok rahat itiraf edebiliyor.
Daha demin şey dedin ya, bilinçli olarak tarikatta olan insanlar da var ama kullanılan, işte o cahilliği kullanılan da insan da var. Hani her kesimden insan var. Bunu da bu dizide çok güzel göstermişler. Bilinçli bir şekilde safiyane duygularla gerçekten yani kendi içsel o tasavvufi tarafını doyurmak için yani katılan insan da var. Ama böyle kendi kendine Naim karakterine geleceğiz. Kraldan çok kralcı yani neredeyse böyle dinin yerine koymuş yani o tarikatı. Böyle insanları da görüyoruz. Bunu da çok güzel anlatmış. Cüneyt mesela o şeyhin torunu. Ama Cüneyt kendini asla bir yücelik işte ben mübareğim diye dolaşmıyor. Ama çevresindeki insanların, donanımlı insanlar mesela Cüneyt'e böyle ayrı bir mübarek diye bakmıyor. Tabii ki bir saygı var. Ama cahil insan Naim. Şu an çok konu atlıyor gibiyim ama mesela Zeynep bir sahnede şey dedi ya, onun işte aklı ruhu hasta galiba, işte bana garip garip şeyler
evet,
söyledi.
Aklıma o geldi benim de.
Naim dedi ki kızım onlar bizden ayrı düşünür, onlar bizim gördüğümüzde onların gördüğü farklı filan. Çocuğun yani psikolojik bir sıkıntısı var. Ve çocuk da demiyor ki, Cüneyt çocuk diyorum ama adam yani. Demiyor ki yani ben böyle şeyler görüyorum, erdim galiba. Ben farklıyım galiba demiyor. Kübra'daki gibi. Ama çevresindeki o insanlar bunu böyle, bu küçük bir olaydı ama genel olarak mesela böyle o kadar onu o şeyhin torunu olduğu için bir de. Ya tabii ki ilmi öğrenmiş.
Silsile diye bir şey var Sena.
Tabii yani işte lütfen. Hilafettir işte vekalettir. Şimdi buralara girmeyin. Buraya da girmeyelim ama yani bu onu da çok güzel göstermişler. Bu işte saygıdan ya da böyle hürmetten geçip kutsallaştırıp onu mübarek olarak görmeleri falan, bu da çok güzeldi. Ve bu diziyi izlerken benim en çok böyle hoşuma giden, açıkçası yani şuna aç kalmışız. Özellikle Kızılcık Şerbeti bizi bu konuda gerçekten mahvetmiş, dövmüş yani bizi, bunu fark ettim. Yani Kızılcık Şerbeti'ndeki bu dindar yaşama böyle aptal aptal tuhaf tuhaf tepkiler verilmesi. Ömer'in Cuma'ya gittiğini öğrenen Kıvılcım'ın böyle far yemiş tavşana dönmesi. Ama bakıyoruz bu dizide Kızıl Goncalar'da mesela doğum günü mevzusu oldu. Meryem şey dedi bir sahnede, ya biz kutlamayız, geleneğimiz adetimiz değil. Ama o dede dedi ya, ya bırak adeti falan, siz inanmadığınız için, sizin dininizde yoktur, o yüzden hani kutlamıyorsunuzdur dedi mesela. Sonra işte mesela Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar Nur Sema'yı stüdyoda iş yerinde yanlışlıkla açık gördü, tamam mı? Nur Sema şalını düzeltiyordu. Rüzgar da odaya girmiş bulundu. Nur Sema, Rüzgar ne yapıyorsun falan hani böyle. Rüzgar da şey oldu hani, ay Nur Sema ya dışarıda görsem inan tanımazdım falan. Sonra Nur Sema işte tamam hani çık falan yaptı böyle, kız yani toparlanmaya çalışıyor. Rüzgar da tamam ya çıplak görmüşüm gibi davranma ya, böyle gevşek gevşek bir hani muamele. Ama Kızıl Goncalar'da Ya bakın yani muhteşem bir dizi, gerçekten hayran kaldım. Bir bölümde, 5. bölümde mi ne? Bu yaşlı amcanın kafası gidiyor. Meryem'in şalını alıyor, kafasından çekiyor ya. O sahne ne kadar güzel bir sahne. Benim böyle izlerken gözlerim doldu. Aslında duygusal bir içerik yoktu ama tüylerim ürperdi. Yani orada ya muhteşem, o kadar keyif alıyorum ki sen böyle diziyi izlerken böyle bir inanılmaz bir kalite, doygunluğu ve keyif, yani muhteşem. Bak o sahnede bir kadının, özellikle yıllarca tesettürlü olan bir kadının o şekilde böyle başının, saçlarının gözükmesini o kadar güzel yansıtmışlar ki. Ki orada bir de kızı Zeynep de var ya, Zeynep'in yanında Meryem'in başı açılıyor. Bu bence çok çok daha önemli. Hani böyle küçük bir kızın annesinin yabancı erkeklerin karşısında başının, saçlarının gözükmesi. Orada Zeynep'in işte anneme bakmayın diye bağırması ve sonra orada Levent'in falan da asla bakmaması yani.
Levent böyle dik dik yüzüne de bakmıyor mesela, hani çok
Evet.
mükemmel işleniyor o ya,
Evet
hani
evet.
ay çok iyi.
Kesinlikle göz teması falan her şey dikkat ediliyor zaten, ama o sahnede Levent de dona kalıyor ki o yaşlı amca da, adını unuttum. Neydi onun adı ya?
Suavi
Profesörün.
işte.
Ha, Suavi, tamam. Bey amca.
Aynen be
Suavi'nin de
amca.
çok şok geçirmesi zaten, ama Levent de bakmadı. Zeynep'in anneme bakmayın demesi. Yani o öyle bir şeydir ya çünkü. O kadar güzel bir sahneydi ki, ve yani bu dizide sadece çok küçük bir sahne. Yani Kızılcık Şerbeti'nden sonra bu kadar gerçek bir şeyler izleme, yani Kızılcık Şerbeti gibi olayların bu kadar şakaya vurulduğu, bu kadar espri konusu yapıldığı. Tabii ki onu da izliyoruz. İzlemiyoruz değil, ama yani bir şeylerin de böyle ciddiyetle anlatılmasına aç kalmışım. Yani Kızılcık Şerbeti'ndeki bu insanların bu kadar aptal olması. Mesela işte Çimen'in sürekli "Aa siz böyle mi yapıyorsunuz? Aa siz şöyle mi yapıyorsunuz?" dan Kızıl Goncalar'da bir olay yaşıyorlar. O Suavi mesela inanılmaz, 28 Şubat'ta Alak suresinde dediği gibi diyor filan. Wow. Orada
Şey de
işte
Levent de çok hakim yani.
Levent,
Levent'in
aynen.
kardeşi de çok hakim. Şey hakim değil. Levent'in kızı Mira var ya.
Ha, evet, Mira
O
Uzak.
Z kuşağı
Şöyle.
diye. Aynen,
Evet.
uzak.
Burada seküler de dini hayata çok böyle hakim. Dindarlar da sekülerlerin işte yapıp ettiklerine çok hakim. Mesela Levent işte bir söz söylüyor. Cüneyt diyor ki Albert Camus diyor. Cüneyt bir şey diyor, işte birinden bahsediyor. Levent de işte İmam Gazali bilmem ne, atıyorum şu an. Hepsi birbirine o kadar hakim ki, ya gerçek budur arkadaşlar ya. Bu gerçek de budur.
Şöyle az önce dedin ya, hani her konuya değinebilen İslami kesimden bahsediyor diye, yani buna bahsettin. Cüneyt'in sohbet verdiği sırada Heidegger'den bahsedip sohbete girmesi. Noksanlıkla alakalı şok oldum. Kadınlara sohbet vereceksin mesela, Heidegger'den girdin ve çok güzel devam ettin ya. Tüylerim diken diken oldu. Aradığımız olay bu yani. Masaya vuruyorum. Gerçekten aradığımız, yani filozoflardan örnekler vererek, o zaten Levent Cüneyt muhabbetine geliriz ama oradan örnek vererek İslami açıdan bakışı, hani kendi bakışını koyup bir filozofun bakışıyla karşılaştırması muhteşemdi ya. Yani o sahneler uzasın uzasın, ilk defa bir Türk yapımının 3 saat olması benim canımı sıkmıyor ilk defa. Ben sadece Mira sahnelerini atlıyorum. Ergen izlemeyi sevmiyorum. Geri kalan her sahneyi izliyorum. Çok verimli, çok başarılı gerçekten. Hiç kimse aptal değil. Çok güzel bir şey.
Kesinlikle bunu başka arkadaşlarımla da konuşuyorum. Yani Levent ve Cüneyt sahneleri. Ya sonsuza kadar sürsün istiyorsunuz. Zeynep ve Cüneyt'in muhabbetleri. Sonsuza kadar konuşun ya. Konuşun, biz sizin sohbetinizi dinleyelim. Ve arkadaşlar, ayrıca ben şurada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bu dizi dine saldırıyor demişler işte. İslam'ı kötü gösteriyor
Önce ne
demişler.
diyeceğini tahmin ettim.
Şimdi arkadaşlar, size sorarlar. Yani bu dizi dini tarikatları kötüleyecek olsa Cüneyt rolüne Mert Yazıcıoğlu'nu koyarlar mı arkadaşlar? Yani ben bunu bir sormak istiyorum. Yani Cüneyt karakterine Mert Yazıcıoğlu gibi bir oyuncuyu oynatıyorlarsa bu dizi ancak ve ancak dini yüceltiyordur. Dini güzel gösteriyordur. Ya bunu da artık görmemek, ya bu dizi nasıl dini kötülüyor olabilir? Herkes bir oturup bir düşünsün ya. Herkes bir fötr şapkasını ya da takkesini önüne koysun. Bir düşünsün bu dizi kimi kötü gösteriyor. Evet, buradan artık karakterlerimize, olaylara gelelim. Mert Yazıcıoğlu dedik. Mert Yazıcıoğlu için şunu söylemek istiyorum bu arada. En son Aşk 101'de Sinan karakterini de izlemiştim sanırım. Orada da Sinan karakteri felsefeye çok ilgiliydi. Şimdi onu bir molla molla olarak izliyoruz. Yine filozoflardan, işte alimlerden söylediklerinden bahsediyor. Bilmiyorum yani, adam neredeyse uçacak. Yani sıradaki işinde bir filozofa hayat verebilir diye düşünüyorum ben artık şu noktada. Hazırdır bence.
Ama ben Mert Yazıcıoğlu'nun bir önceki dediğin gibi Aşk 101'de izledim. Wow'luk bir oyunculuğun olduğunu düşünmüyorum. Ama hayran kitlesi vardı, onu biliyorum. Yani dizide gerçekten büyük sükse yapmıştı. Sonrasında da ben bir yapımını bilmiyorum açıkçası. Oynadım, onu da bilmiyorum. Ama şu dizide rol nasıl bu kadarcık oturabilir? Yani bunu sorguluyorum. Sen hangi tarikatta kaldın da bu kadar hakimsin? Bir de Sadi Hüda için aynı şeyi düşünüyorum. Ya, mükemmel casting ya. Ama Mert Yazıcıoğlu, Doğu Demirkol'un Nuri Bilge Ceylan'ın yapımında olması kadar absürt ama bir o kadar da iyi olması. Yani bana aynı vibe'ı veriyor. İlk aklınıza Mert mi geldi yani diyorsun ya. Hiç akla gelmeyecek gibi o rol için ama bir o kadar da iyi.
Bence gelir ya. Akla gelecek bir, bence böyle bir rol için. Bu dizide görünce de çok şaşırmadım ve çok hoşuma gitti. Ayrıca şöyle de bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bir filmde oynarken ilk işlerinden birisi figüran olarak bir filmde oynamış ve böyle sanırım savaşlı bir film mi artık? Ve arkada dua eden insanlardan biriymiş Mert Yazıcıoğlu. Ve orada işte her avuç açıp dua edecekler. Bir röportajında işte İbrahim Selim'de sanırım. O sahnede kayıt dendiğinde direkt o da böyle hani artık refleks olarak mı bilmiyorum, gerçekten dua etmeye başlamış. Ben orada ettiği dua sonucunda bu rolün ona geldiğini düşünüyorum.
Ya bunu hani... buraya nasıl... Bir şey değil mi? Bir yerden sonra çok affedersin dedim ki ne anlatıyor şimdi Mert Yazıcı? Yemin ederim dedim, ne anlatıyorsun, nasıl bağladın buraya ya?
O figüran rolünde ettiği dua Sübhaneke, Cüneyt karakterini ona nasip etti Allah. Allahü Teala işte er ya da geç bir şekilde karşısına çıkar yani, gerçekten o duayı bir şekilde hayatına geri döndürür. Evet, sizden bahsedelim ya, olaylar, karakterler.
Dizi neyi anlatıyor çok güzel. Dizi Türkiye gündeminde olabilecek bütün politik duruşları ya da normal duruşları içinde barındıran bir dizi. Şu an hani seküler ve tarikat arasında geçen işte çatışma da denilemez buna aslında. Geçen ilişkileri anlatıyor diyebiliriz. Ama mesela Kızılcık Şerbeti gibi çok keskin bir duruşu olduğunu söyleyemem dizinin. Evet, 28 Şubatçı var. Yetmez ama evetçiler var. Tarikattan çıkanlar, şu an hani modern Müslüman kimliğiyle barınan kadın var. Tarikatın içinde olup da çıkamayan olduğunu düşündüğüm birileri var. Tarikat ehlinde olup da dediğin gibi tarikattan fazla tarikatçılık oynayan Naim'imiz var. Var da var yani. Her duruştan insan var. Konusuna gelecek olursak da yani klasik Türk dizisi konusuyla başlıyor aslında. Bir annenin, yani Özgün Amal'ın adı neydi dizideki adı? Meryem. Meryem karakterimizin doğum yapmasıyla başlıyor aslında dizi. Küçük yaşta evlendirildiği için 14-15 yaşında olduğunu biliyoruz. Doğum yaptığında çocuğun öldüğü söyleniliyor. Ve onlar da asker ya da polis, her kimse hastanede olduğu için, yaşı da küçük olduğu için sorun çıkar diye hastaneyi terk etmek zorunda kalıyor Naim'le Meryem'cim. Orada da öldü zannettikleri çocuğunu bırakıyorlar. Akabinde ikizi olduğunu, yani karnında bir bebek daha olduğunu öğreniyor Meryem. Yolda da o Zeynep'i doğuruyor. Kalan da Mira. Mira'yı da nedense Levent ve eşi sahiplenelim diyorlar. Yani orası ilginçti ama o dönemlerde olabilecek şeyler. Bir sağlıkçı olarak çok absürt bakamadım. Çünkü bebek alma, öldü denilip kaçırılma olayı falan çok fazla o dönemde. Kira yerlerde ebeler, doktorlar falan vesaire böyle şeyler yapıyorlardı. Kayıt denetim daha az olduğu için. Dizi böyle başlıyor. Biraz biz entrika izleyeceğimizi zannediyoruz. Dram izleyeceğimizi zannediyoruz ama çok güzel işlemiş bunu. Yani bu Levent'in eşinin adı neydi? Beste'nin mesela kızını ısınamaması, annesini bulması. Hani o eve çağırıp temizlikçilik falan yaptırayım, tezadüfen bir araya gelmişler falan olmamış yani. Her şey planlı, programlı, kızına kavuşsun istemiş. Onlar da zaten İstanbul'a geliyorlar. Çok katmanlı aslında konuya bakınca. Karakteri incelemek de çok uzun olur ama ben bu Meryem karakterinin duruşunu çok beğendim. Naim'in oyunculuğuna bayıldım. Aynı zamanda bir tarikat ehli olan grubumuz var. Sadi Hüdayi var, Cüneyt'in amcası olduğunu bildiğimiz. Sadi Hüdayi var ya, gördüğüm hocalardan daha hoca. Bu kadar iyi gözlem ve taklit olamaz. Hangi tarikata girip mahreçlerini nasıl ayarladın be Sadi Hüdayi ya? Nasıl yani? Bunlar mesela neden ödül almıyor bu oyunculardaki de bir Serenay Sarıkaya ödül alıyor, anlamıyorum. Gerçekten çok başarılı. Ben diziyi bu yüzden sevdim. Belirli bir hani olay örgüsü, evet iki aile var ve çatışıyor. Hayır, değil. Herkes kendi özgürlüğü için çabalıyor dizide. Herkes kendi mutluluğu için çabalıyor. belki bizi yakalayan kısım da oldu. Mesela ben şu an diziye sadece 28 Şubatçılar ve İslami kesim diye bakamıyorum. Evet, yaptığı evet. şeyden pişman olan insan belki pişman da değil, bilmiyoruz. Hala haklı olduğunu da düşünüyor olabilir Suavi. Beyni gidip geliyor çünkü şu an. Tarikat ehlinde olan insanların ise mesela onlara o kadar düşman bakmaması. Farkında mısın? Sanki hani hasta ziyaretine gelmelerinde bile. Yani o düşmanlık yok. Çok çok naifti. Çok tatlı bir geçişti. Evet. Yani bayağı o muhabbeti sayıp Levent Hoca mesela belki bizden değildir falan diye düşünüp gitmeye de bilirlerdi.
Hasta ziyaretinde şey gibi böyle bazı sahnelerde o ev Türkiye'nin yakın tarihinin hepsi o evde.
Gerçekten bir Birgül yok. O çok önemli bir karakter.
Doğru,
ama evet
doğru.
Tüm siyasi atmosfer evin içerisinde.
Gerçekten.
Haber öyle kanalı bir... da açık.
Aynen öyle. Gerçekten bütün yakın tarihimiz ve güncel ve yakın tarih o evde yani. Muhteşem. Böyle çok aynen. enteresan.
Ve ben bu karakter işlenmelerine, şuna buna her şeye ayrı bayılıyorum. Bu saatten sonra umarım bozulmaz. İlla ki aşk girecek. Hatta biz de girsin istiyoruz tabii ki de. Artık biz buna yani alıştık arkadaşlar. Yaz dizileriyle bizi mahvettiler. Evet, Zeynep'in yaşı küçük ama kimse istemez mi bir Zeynep büyüdüğünde Cüneyt'le arasında bir şeyler olsun, Cüneyt de kendi özgürlüğüne biraz kavuşabilsin istemez mi? İstiyoruz. Kimse bunu yaslayamaz. Asıl önemli sıkıntı ne bu? Levent'in Meryem'le olacak muhabbeti.
Ya sorun da değil. Ben bunu istiyorum.
Ya
şöyle bir şey.
Olacak?
Ben izlerken bu arada o kadar alışılmış bir şekilde izliyormuşum ki Cüneyt ve Zeynep'e asla imkan vermiyordum. Nedense bilmiyorum. Hiç aklıma hani böyle bir mevzu var ama onları işte yakıştırmak ya da böyle ilk bölümlerde bu arada. Onları yakıştırayım da onlar için bir hayalim olsun yani şaşıracaksın. Hani normalde bu tarz şeylere ben hemen...
Sen şiplemeden sen.
Evet yani hemen düşerim
aslında
ama.
Sena şipler ve şiplenilen videoların hepsine düşer. İlk defa böyle bir şey diyor.
Şey evet ilk kez çünkü şey ya şeye çok odaklanmışım. Zeynep küçük. Cüneyt büyük böyle bir şey olmaz gibi geldi bana ve bunu da düşünmek açıkçası yanlış yani şu an. Böyle bir şey yakıştırmak, böyle bir şey istemek hani. Çünkü aralarında da muhtemelen iyi bir yaş farkı da var. Ha sence Cüneyt kaç yaşında?
Zeynep şu an 15 değil mi?
Doğum günü oldu ya 16
Biz
oldu.
Biz dört gözle bekliyoruz değil mi büyümesini? Neyse. Cüneyt'in en az 25'i var ya en az 25 ve 30 aralığında.
Öyle gibi gözüküyor ve onların hikayesinden bir aşk hikayesi beklemek onlardan hani biraz direkt otosansür de mi yapıyorum kendi kendime hani biraz ayıp geliyor yani yanlış da geliyor. Yani
dizi
sonuçta...
böyle işliyor çünkü
evet,
farkındaysan.
Evet aynen ya zaten dizi
çarpışma
sana onu veriyor
koymuyor,
ya.
Çarpışma koymuyor, elektriklenme
evet.
koymuyor, sana
evet.
da yakıştırma fırsatı vermiyor. Bak
evet.
bir sahne verdiler sonra vermediler farkında mısın? Cüneyt Zeynep sahnesi diye yorumlar böyle patlıyor. Biz salıncak sahnesi verdiler. Onda da çok güzel işlemişlerdi. Sonra da mesela hep Cüneyt'in problemlerine odaklandı ve Zeynep'in kendi hayatı için çabalamasına. Yani aralarında bir etkileşim olmadı çok.
Ya bana ben şey hiç gelmemişti aklıma hani Cüneyt Zeynep'ten hoşlanır Zeynep Cüneyt'ten hani asla hoşlanmaz gibi düşündüm açıkçası. Ama Levent ve Meryem'e gelince bunu da mesela daha önce hiç görmediğimiz bir şey ya inanılmaz seküler bir adam ve çok dinler ve dediğin gibi ben de bayıldım. Yani Meryem karakteri Özgün Amal muhteşem oynamış böyle onu izlerken o kadar gerçek ki. Eşinin her şeyini idare etmesi, evini, kızını eşinden koruması, kızını herkesten koruması. Onca imkansızlıklar içerisinde kendisini inanılmaz böyle güçlü ve karakterli bir kadın olması. Bir bölümde şey
evet.
oldu ya, Meryem Levent'e börek ve çay götürdü. Sonra içki bardağını almış. Sonra işte hemen sonra içki bardağını lavaboya koymuş, çay içiyor. Levent de gülerek çay içiyor. Bugün şeyi düşündüm. Eğer bu ikili, bu
sahneyi
ilişki olacaksa...
Sahneyi fark etmedi.
Ya sen...
Ama bir şey diyeceğim. Börek götürdüğü kısmı biliyor musun? Orada içki bardağı vardı. Onun kaldırdı.
Ne oldu? Evet. Masasında Levent'in böyle tam sağ elinin altında içki bardağı var. Tamam mı? Ama getiriyor börek ve çay getiriyor Meryem. Konuşuyorlar. Sonra tamam. Levent önüne dönüyor. Sonra Meryem içki bardağını alıp gidiyor. Yani fark etmiyor Levent. Sonra tam elini içki bardağına uzatıyor. İçki bardağı yok. Sonra bakıyor yanında çay bardağı var. Çayı alıp gülerek içiyor. Ya muhteşem bir sahne.
Ay şu an çok etkilendim. Çok
ya,
tatlı
muhteşem.
Bir karakter.
Muhteşem. Gerçekten
ya.
Çok güzel ve şöyle bir şey. Bu ikili olacaksa burada dönüşecek kişi Meryem asla olmayacak. Levent olacak. Bunu biliyoruz. Yani burada şey şöyle bir mevzu olması bence imkansız geliyor bana. Yani
ya Meryem başını işte, açacak da bilmem neden. Ha,
yani Kızılcık Şerbeti izlemiyoruz arkadaşlar. Yani gerçekler. Meryem kendi dini şeylerinden taviz verecek. Dini böyle hassasiyetlerinden taviz verecek bir insan değil. Burada uyum sağlayacak biri olursa o da Levent olur diye düşünüyorum. Ve bunu nasıl gösteriyor? Bu dönüşüm
çok, aynen, çok merak heyecanlı. Ediyorum. Çünkü birbirlerine o hassasiyetleri de çok iyi. Mesela Levent'in Meryem'in yanında çok dik bakmaması, hani uzak durması muhteşem ya. Yani bu kadar iyi lanse edildi. Biz bunu açmışız ya arkadaşlar. Biz böyle şeyler izlemek istiyormuşuz. Ya çok evet. İyi ya. Çok iyi nüanslar var. Aklıma bak böyle saydım. Sadi Hüdayi'nin 3 yudumda su içmesi falan geldi. Yani muhteşem nüanslar var.
Ya detaylar zaten Sadi Hüdayi'nin eşiyle olan o ilişkisi. Yani dizideki hiçbir şey o kadar karikatür değil ki. Aslında bazı şeyler çok karikatür edilmeye çok müsait. Sadi Hüdayi Hazretleri'nin aslında inanılmaz karikatür olabilir. Mesela kötü olabilir, evil olabilir. Öyle bir karakter. Ama o bile o kadar gerçekçi ki. Yani evet onun da ters düşen tarafları var ama kendi inancından ötürü bize ters geliyor. Ne? Yani öyle inandığı için saygı duyuyoruz. Çünkü o adamın görüşü o. Bak şu çok güzeldi. O normal başka bir dizi olsaydı, Kızılcık Şerbeti izliyor olsaydık, Feyza ve annesi inanılmaz kötü davranırlardı kıza. Böyle bir entrikalar, böyle bir plan yapalım, şunu yapalım filan. Annesi ne kadar kendi kızının Cüneyt'le evlenmesini istemesine rağmen Zeynep de yaşından ötürü ve onun masumiyetinden ötürü ona da çok merhametli yaklaştı.
Dediğin gibi Senak karikatür değil, karton karakter de yok. Yani herkesin bir işlevi var, herkes bir şey hizmet ediyor ya. Hani belki mutfaktaki ablalar arkada işte biraz hani iş gören ablalar var. Başka da karikatür ve karton karakter yok. Feyza için dediğin de geçerli, doğru. Ve ben o annesinin ablasıyla arasındaki çekişmesi, o ablasının Almanya'dan gelmesi, onun da Sadi Hüdayi ile arasında olan şu an daha bilmediğimiz ama tahmin edebildiğimiz muhabbetin o alttan alta işlenmesi, Sadi Hüdayi'nin çok güzel profesyonel yönetmesi, ya çok çok iyi işlenmiş. Mesela Sadi Hüdayi'nin ekonomi muhabbeti vardı ya bu hasta ziyaretinde, Coin'den bahsederken. Biz 6. izledi ya, bak bu kadar olur. Ben bu muhabbete çok şahit oldum. Bu kadar olur. Diyorum ya, hangi cemaat ve tarikat ortamında bulunduysa söylesin. Nasıl gözlemledi merak ediyorum. Çünkü bu gözlemle olabilecek bir şey yani. Bu oyunculukla olabilecek bir şey değil. Diğer tarafta da seküler olarak hani konuştuğumuz insanların çok çaba sarf edeceği bir şey yok. Zaten günümüzde onlar hayatta da, gerçek hayatta da belki öyle düşünüyorlardır. Ama seküler kısmında hani bazen sosyal mecralarda görüyoruz ya. Bazı şeylere çok uzaklar ya. Arkadaşlar bu böyle miymiş ya falan diyen. Geçen bir tane mesela fenomen. Kızılcık Şerbeti'ndeki kızın saçı, bonesi gözüküyormuş. Saçı gözüküyormuş. Ay böyle kabul oluyor mu ya? Böyle yapanlar var mı falan filan diye bir şeyler paylaşmış mesela. Türkiye gerçeğinden uzak olmaları. Ama bu dizide sekülerlerin çok hakim olması. Çok hoşuma gitti. Yani her şeye hakim olmaları çok hoşuma gitti. O oyunculuk da tabii ki de yansıyor haliyle. Ama gerçek hayatta hiç böyle ortamlarda, bu çekişmeli ortamlarda bulundun mu sen? Yani bu seküler ve tarikat ortamı içerisinde hiç.
Ne gibi bir örnek var?
Sen Zeynep Suabi ile karşılaşıyor ya mesela, ona söylüyor bir şeyler. Hmm. Böyle bir çekişme ortamında merak tabii ettim.
Tabii ki.
Ve benzer diyaloglar çok geçiyor yani. Evet, buna biraz daha kültürel konuşuyor. Daha mantık çerçevesinde konuşuyor ama benzer bakış açısı.
Mesela şu sahne. Zaten bu sahne de çok dolaştı keşfetlerde. İşte Facebook'ta, Instagram'da çok. En çok zaten dini kötülüyor, dini nasıl kötü gösteriyor diye o sahne dolandı. Bu Kur'an kursunda Feyza'nın tokat attığı sahne. Açıkçası hani şu anki Diyanet'in kurslarında ya da bakanlıktan onaylı kurslarda ya da yani çevremizdeki kurslarda falan bu tarz olayların artık ben yani hiç duymuyorum. Belki vardır ama o da ne bileyim artık çok duyduğum bir şey değil. Hani bu kendi eğitim, normal eğitim tarihimizde de yani. Hani eskiden bizim de normal okullarda nasıl ki dayak vardı. Bu sadece kurslara özgü bir şey değil yani. Normal bizim.
Yani doğru.
Normal okullarımızda da yani ben hatırlıyorum. Etvelle vurmak diye bir şey vardı yani. Hani bunu. İşte Kur'an kurslarında çocuk dövüyorlar gibi bir şeye çekmek de çok saçma. O yüzden hani İstanbul'da böyle nasıl desem gayet insan içerisinde, gayet hayatın içerisinde bir kursta böyle bir şey yaşanacağını ben pek sanmıyorum açıkçası. Çünkü artık şey de çok değişti ya, yani insanlar da hani eskiden de o eti senin kemiği benim, artık hani anneler çok bilinçli, hani çocuğa dayakla bir şey öğretme şeyi artık hani, ki bunu bir de Feyza yapıyor, Feyza gibi genç birisi. O sahne evet
belki orada biraz... önemli bir kadının kızı yapıyor mesela. Bu da çok tabii, ciddi bir durum.
Evet aynen öyle, hani bu direkt o şeyin torununun böyle bir şey yapması biraz imkansız açıkçası. Çünkü daha çok dikkat eder o konumdaki insanlar. Ama orada açıkçası zaten bu şöyle bir şeydi. Orada biz Feyza'nın nasıl bir karakter olduğunu göstermek istediler bize. Yani Cüneyt üzerinden bir mevzu olduğu için Cüneyt hakkında ne kadar hassas olduğu için hani gözü dönüyor yani kıskançlıktan. Yoksa mesela şey değil, hani ay sen mahrecini yanlış okudun deyip çat hani tokat atmadı. Öyle bir mevzu yoktu. Orada daha böyle farklı bir mevzu vardı. Açıkçası benim o sahnede dikkatimi çeken, tamam tabii ki tokat sahnesi kötü bir sahneydi yani daha farklı da yapılabilirdi ama mesela orada benim dikkatimi çeken oradaki yaşı küçük kızların Cüneyt geçerken cama koşturup işte ah Cüneyt efendi geçiyor deyip ona böyle Cüneyt'e hani aşık gibiler, hayranlar böyle, tamam mı? O sahne bana o kadar gerçek geldi ki. Bunu böyle kesinlikle öyle yani, şöyle şimdi açıklayacağım. Evet oradaki kızların yaşları, bir de çok küçüğü de vardı orada ama hani hafif böyle ergenler de vardı böyle 13-14 yaşında. Şimdi öyle ortamlarda, kurslarda ya da şeyden örnek vereyim. Mesela kız lisesinde diyeyim. Ben de bir kız lisesinde okudum. Bu olay şuradan yani. Çok çok relatable. Yani aşırı anladım yani orada. Mesela eğer o sahne hiç gerçekçi gelmeyen insanlar varsa o sahne çok gerçekçi arkadaşlar. Çünkü kız okullarında diyeyim. Hani kurslarda da zaten hani sadece kız var. Sadece kız olduğu için erkek öğrenci yok. Hani kızların hoşlanabileceği erkek yok, tamam mı? O yüzden kim yani görebildiği hocadır, tamam mı? Kız lisesinde de bu olur bu arada. Özellikle genç hocalar varsa, genç erkek hocalar, kızların hayranlık duyması, böyle bazılarının böyle küçükten crush olmaları o genç hocalara filan, bunlar olur, tamam mı? Bu aynı zamanda erkek lisesinde de olur diye düşünüyorum. Erkek lisesinde de erkeklerin hoşlanabileceği bir dişi, bir kız öğrenci olmadığı için onlar da mesela muhtemelen genç kadın hocalara böyle bir hayranlık oluyordur. O yüzden o sahnede kızların, bir de Cüneyt'in yaşı da çok çok daha genç ya. Hani Cüneyt'e böyle yani o dergâhtaki en genç erkeklerden biri. Yani eminim, bir de şöyle bir şey. Bir de Cüneyt'in forsu da var. Ayrıyeten yani böyle Cüneyt ayrı bir mevzudur yani.
Yani beyaz eminim. Spor ayakkabısı da giyiyor.
Aynen öyle, beyaz spor ayakkabısı giyiyor yani Cüneyt. Çok safiyane bir hayranlık duymalarını, özellikle mesela Cüneyt'i gördükleri an koşmaları falan, bana o sahne inanılmaz güzel geldi yani, böyle bir şey koymaları.
Bunu açıklaman çok iyi oldu çünkü mesela ben hiç öyle düşünmemiştim, bana absürt gelmişti bu duyguyu. Yani hani kız lisesinde okuduğum deyince anlayabildim, ben herhangi bir böyle bir olay yaşamadım, bu olayın içinde de bulunmadım. Ama şu an bahsettiğine doğru, ergenlik içindeler ve o bölgede eğer kız ağırlıklı bir kursa. Çünkü erkekler genel olarak az geliyor bana gerçekten. Cüneyt'in çevresindekiler de az geliyor. Haklı olabilirsin bu konuda. Devamlı bahçede havalı dolanıyor, cool cool dolanıyor ve nedense dikkatimi çeken beyaz spor ayakkabı giymesi, diğerlerinin giymemesi.
Benim çok de son zaman çekti. Evet, son bölümlerde dikkatimi çekti. Bu arada şey oluyor işte, Zeynep ve Cüneyt muhabbeti oldu ya. Şimdi ben hiç dedim ya, hiç o odakla bakmıyordum diye. Şimdi Sümeyye var biliyorsun benim.
Buradan BFF. Selamlar. Canım Sümeyye.
Selamlar Sümeyye'ye. Sümeyye'yle çok iyi takip ediyoruz ve çok yani aramızda şey yapıyoruz, konuşuyoruz.
Geçen paylaştım.
Aynen. O bana. Bende bir ışık yaktı Sümeyye'cim. Yani ben hiç böyle bakmıyordum. Son bölümde Cüneyt'e biraz sinir oldum. Tamam mı? Bu niye böyle yapıyor falan gibisin. Hani işte kızı kaçırdı. Sonrasında işte başını belaya soktu. Kız neler yaşadı falan. Kızı ebeye götürdüler ya. Sonrasında geldi kızdan, kıza şey dedi, kapısına geldi, kusura bakma dedi, gitti Cüneyt, tamam mı? Pardon, hani özür dilerim sebep olduğum şeyler için gibisine, yani neden yok gibi oldu.
Çünkü Cüneyt tutuluyor Zeynep'i görünce ya, bu kadar basit, ağlattın demesinden belli yani.
Hayır olmaz, Nimet, dur. Çünkü Cüneyt bad boy. Bak şimdi, sadece 1,5 abartı arkadaşlar. Yani Sümeyye işte bana dedi ki, çünkü dedi bad boy dedi. Çünkü dedi Wattpad dedi, tamam mı? Aha dedim yani, aha. Ben var ya bütün olayı anladım. Yani hiç beklemezdim. Bu dizi eğer bunu fark ederse, bu Cüneyt'in böyle bir gücünün olduğunu, bad boy molla forsa, eğer bu hikayeyi bilinçli veya bilinçsiz yaptılarsa, bilinçsiz yaptılarsa Bundan sonra mutlaka o TikTok editlerini bu insanların görmemiş olması imkansız. Ne editler var? Sana bir göstersem.
Değil misin?
İnanamazsın ya. Nimet şu an Türk Türk TikTok'u bir mollaya aşık. Dedin ya sen geçen. Belki de insanları dini ısındırdı diye. Şu an Türk genç kızlarımız bir mollayı seviyor. İnanamazsın, ben şok içerisindeyim. Big boy editleri mi dersin?
Ay, bunu başlık olarak şu an Türk genç kızları mollaya aşık.
Aynen. Bad boy mollalar. In the middle of the
ama
night.
Ama bad boy'a... Bad Boy'a nasıl bağladınız? Evet, kusura bakma kısmı çok kabaydı. Haklısın ama bana biraz şey gibi geliyordu. Zeynep'in yanında böyle artık o da mesela sinirleniyor. Çünkü Zeynep ona travmatik bir etkisi de var Zeynep'in ona. Çünkü en son annesiyle. Şimdi bak şöyle bir şey anlatacağım sana. Bu Cüneyt travmatik bir çocukluk geçirmiş. Bayağı ağır bir travmatik çocukluk geçirmiş. Temas edebileceği çok insan yok yanında, anladın mı? Hep böyle el üzerinde tutulmuş, pohpohlanmış. Hatta Levent ediyor ya, benim sorumluluklarım var, senin bilmediğin dünyada savaşlar var, bana yüklenen misyon vesaire. Temasa geleceğim, herhangi bir insanla böyle yakın temasta anlaşılabilecek bir noktada bulunmamış. Amcası onu kutsal biri olarak görüyor hani. Çünkü babasının ona yüklediği misyondan dolayı. Geri kalan herkes de onların... Diğer insandan ona yüklediği misyondan dolayı ayrı bir kusiyet atfediyor. Ama birebir de samimi olabilecek kimse yok. Mesela ilk teması, ten tene teması Zeynep'le olduğuna o kadar eminim ki. Hastanede ölüm kalım dışında eğer bir şey olmadıysa. İlk yakınlaştığı kişi Zeynep'le olunca o da o travmasını hemen, anne travmasını arttırıyor, anladın mı? Ve Zeynep'in yanında ne yapabileceğini bilmiyor. Yani nasıl davranacağını bilmiyor. Evet, onunla evleneceksin dediler ama oturup konuşmadılar. Ve mesela yaş mevzusuna değindiler son bölümde. Çok iyi bir bölümdü. Çok çok iyi bir bölümdü. Ve buna bilerek değindiler. Ya sonra bu diziye niye hayransın falan. Yani hadi, Levent o yaş...
Bahset yaş mevzusundan hadi.
Cüneyt'in tüm Türkiye'nin nabzını tutup beklediği sahne, sahnesi yani konuştuğu sahnesi yaş mevzusuydu. Hani dünya genelinde 18 yaşın büyüme yaşı kabul edilmesine karşı... Aslında 30 yaşında da büyümeyen insanların olduğuna karşı vesaire argümanları var. Levent de orada güzel bir karşı atağa geçiyor. Yani çocukluk diye bir şey yok mu? Kurallar olmak zorunda. O zaman mesela 14 sana göre büyükse alabilirim dersin, anlıyor musun? Karşı tarafta okuyordur. Böyle bir şey yok. Gerçekten ben kurallara inanıyorum. Yani olmak zorunda. Cüneyt'in bahsettiği kısmı anlayabiliyorum. Bir insan ruhen kendini daha büyük hissediyor olabilir ama mesela 17 yaşındadır ama daha büyük hissediyor olabilir vesaire vesaire de bu Türk adaletine büyük sıkıntıya uğramıştı bir ara. Erken yaşta evlenen insanların kocaları tutuklanmıştı. Hani ama kendi bilerek isteyerek evlenmiş, hamile kalıp evlenmiş vesaire vesaire, böyle çok mevzu vardı. Cüneyt buna değiniyor ama Zeynep'le arasında hiç yaş mevzusu geçmiyor. Yaşını tahmin ediyor ama Zeynep'e dair bir bilgisi de yok Cüneyt'in. Sadece kütüphanede karşılaşıyorlar Zeynep'le ve Zeynep'in Ömer Ayhan kitabına baktığını görüyor, zeki olduğunu biliyor. Bu kadar. Ama Zeynep'in onunla evlenmek istemediğinde mesela ne yapacağını asla kestiremedi. Çünkü sağlıklı biri değil. Alıp kaçırmasından belliydi. Bir konuş kardeşim, ne demek senin memleketine götürüyorum? Ay, yoksa bad boy mu ya? Ben de şöyle düşününce bir dakika, niye memleketine götürüyorum dedi o zaman.
Cüneyt'in bad boy olduğunu kabul ettikten sonra bütün parçalar yerine oturuyor. Bu çocuk molla ama bad boy.
Öyle tutmaz seni ha.
Tutmaz. Yani bu dizinin bu ciddi yapısına da zedeleyecektir bu. Ama böyle de bir konu işlenecek yani. Hani böyle çok şeyle civcivli mi denir, ne denir? Öyle bir konu olur. Yani eğer bunu fark ederlerse, çünkü bu, ben inanamadım gerçekten, hem TikTok hem Instagram'da böyle editler çıkıyor karşıma. Biraz bunu kullanacaklarını düşünüyorum.
Ama ben Wattpad'e hakim değilim. Sen hani daha bu dünyaya hakim.
Wattpad'de her şey var ve şey de var Wattpad'de. Dini konulu, işte ne bileyim, Müslüman kız, mafya, adam.
Bu ne, şeyler. Uç noktadır. Çok detay vermiyorum. Ama böyle film vardı ya. Mafya değil çok ama bir filmi vardı mesela. Yani bunlar yokken biliyorsundur belki.
Ya Wattpad'de neler var gerçekten? Hani bu hiçbir şey. Kızıl Goncalar'da da bunu böyle tam olarak bu şekilde yapacaklarını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey. Sadece şimdi Mert Yazıcıoğlu'nun o şeyi de, tarzı ve tipi de buna çok müsait ya. Yani bir yürüyüşü, işte konuşuşu falan yani. O yüzden bunu bence hafiften kullanırlar. Kullansınlar da yani. Bence gayet şey, güzel. Ama şöyle... Bu diğer başka işlerde de olduğu gibi, şimdi dedim ya de, dini kötüleyecek olsalardı Mert Yazıcıoğlu'nu kullanırlar mıydı diye. Yani izlerken bir de çok fazla bizim kendi hayatımızda, yakınımızda da olduğu için bu tarz şeyler. Yani benim var mollayla evlenen tanıdığım da var yani, tamam mı? Şimdi her molla Mert Yazıcıoğlu gibi gözükmüyor ya da onun gibi böyle açık fikirli olmuyor yani. Şimdi
ben şu an ciddi yandım. Sena'dan molla açıklaması geliyor şu an çok.
Molla açıklaması. İşte o yüzden ben hiç Cüneyt'le Zeynep'i açıkçası kapılı yapmadım, şiplemedim. Çünkü şimdi Cüneyt olunca ben şey yapıyorum yani, Cüneyt'in gerçek hayattaki Cüneyt'leri düşünüyorum, o mollaları. Yaş konusunda, mesela yaş konusunda biraz açık verdi, tamam mı? Şimdi Cüneyt'in yerine daha çirkin diyeyim yani, daha nasıl açıklıyorsam. Yani normal insan oynasaydı. O zaman işte biz derdik ki hani bu Zeynep'e kötü şeyler yapabilir, Zeynep'i işte istismar edebilir diyebilirdik yani. Hani çünkü yani şekilcilik olduğu için öyle bir yorum getirebilirdik. Hani her molla Cüneyt gibi şey mi yani, Albert Camus biliyor mu yani? Sioron mu biliyor yani? Tamam mı? Bu da biraz fantastik bunlar. Nimet işte Bad Boy Molla burada giriyor olayın içine. Yani mükemmel bir karakter. Türk dizilerinde baş karakter nedir? Mükemmeldir diyoruz ya hep. Mesela şeyi
değil
de düşünüyorum.
Ya, travmatik bir karakter yani.
Travmatik
kızı...
de. Hayır ama ne biliyor
çekici
musun?
Çekici mi
mesela...
geliyor işte?
Hayır, çekicilik ne biliyor musun? Zeynep'in ağladığını, korktuğunu görünce kapıdan çıkıp gitmesi. Bunlar formül.
Nerede? Abi bir dakika, ben şu an o kadar.
Nişan yaptılar ya. Şimdi orada Cüneyt bir karar verecekti. Zeynep'le odada konuşuyorlar. Orada nikah da yapabilirler. Yani direkt evlenebilirler. Ama nişanlı da kalabilirler. Ama gördü ki Zeynep korkuyor. Ve orada biraz rızasının olmadığını da hissedince Cüneyt çok sinirlendi ya. Bir de o da var.
Ulan demek rızan yok.
Şey de var işte. Hiç hayatı boyunca dedin ya, bir tane dişi görmemiş, yaklaşmamış. Ya kız, kız bir kız nasıldır? Bir kızın hayal dünyası, kafası nasıldır? Haberi yok yani, tamam mı?
Benim bahsettiğim buydu. Işte, ne yapacağını bilemiyor yani.
İşte
bak,
o da yok.
Koskoca molla ağlattın diyor. Ya böyle trip mi atılır yani?
Ama işte centilmen de olmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Böyle centilmen de biri. Hani kıza zarar vermek de istemez. Ben şey diyorum mesela işte. Zeynep dese ki ben seninle evlenmek istemiyorum. Ben okumak istiyorum. Benim rızam yok dese Cüneyt ne yapar? Ama mesela şöyle oldu. Seni işte memleketine götürüyorum evlendirmeye dedi. Yaşlı adamla. Orada da zaten bilinci yerinde değildi. Aklı başında bir şekilde yapmıyordu. Orada böyle kriz geçiriyor gibiydi. Belki gerçekten de öyle bir şey yapacak bir insan değildir. Ama işte bunu yani niyet okuyamayız. Ama işte böyle Cüneyt'i çözmeye çalışıyorum açıkçası. Eğer iyi niyetli falan böyle düzgün bir insan olduğunu kesin kanaat getirirsem o zaman güvenemiyorum hala Cüneyt'e. O yönde Zeynep'le olsun diyemiyorum. Çünkü Zeynep de inanılmaz masum ve çok zeki, çok tatlı. Yani o kızı, ben o kıza da hayran kaldım.
Evet ya, sen hesabı attın galiba, sen attın evet. Yani bu nasıl tatlılık ya? Nasıl
çok
doğal
güzel. Yani Cüneyt ve Zeynep konusunda şey yani arkadaşlar, dikkatli olan, tamam Wattpad, tamam Bad Boy, tamam tamam da yani.
Çok şaşırdım yani biraz... hiç böyle bakmamıştım. Ben sadece şey olarak bakıyordum, Cüneyt'in tedavi olması gerekiyor. Çünkü psikoloji olarak ya psikolojik olarak asla hiçbir şey hazır değil. Asla. Zaten ilk defa bir kızla bir muhabbet içerisine girecek. Onun dışında Feyza var, kuzeni. Ona da bambaşka gözle bakıyor yani. Feyza çünkü hep ona böyle hayran hayran bakmış diğer herkes gibi. Ama Zeynep öyle bakamıyor. Bakmadığı için de Cüneyt belki ona da hatırlanmış olabilir. Bir yandan da şey diyor da olabilir mesela. Aslında onu memleketinde yaşlı biriyle evlendireceklermiş. Hani o seni istemiyor. Senle, ondan kaçmak için seninle evlenmek istemiş. Cüneyt de ikinci olma şeyini kaldıramamış olabilir. Neden hani ondan kaçmak için benimle evlenmek istiyor? Ya sorsana kardeşim. Ya ben işte bunu anlayamıyorum. Bazı tipler var. Gerçek hayatta da vardır böyle insanlar. Darılır alınır ama anlatmaz ya, anlamanı bekler. Ya bir otur bir konuş yani. Alıp kızı kaçmak ne demek? Uçurumun kenarında da yine aynısı oldu. Yani bir sakin olun ya, bir konuşun. Derdiniz ne? Zeynep de anlayabiliyorum Zeynep'in konuşamamasını. Arkasında büyük bir baskı var, babası var. Zeynep'in ağzından çıkacak her şey babasına yansıyabilir. Bilmiyor ama Cüneyt'in öyle bir durumu yok ya. Ya sen özgürsün. Kıza gerçekten bir şeyler söyleyip neden böyle, neden şöyle, neden beni istemiyorsun diyebilirsin yani. Ben de şiplemek istiyorum ama güvenemiyorum ya, kıza ne yapacağını bilmiyorsun gerçekten. Bence korumak istiyor bir yerde, hani evlenecekler, ben bunu biliyorum, evlendirilecekler yani. Öyle olursa mesela Levent ele de vermeyebilir çünkü annesi babası dayanıyor ya kızın, öyle bir şey olunca anne baba ceza alıyor. Meryem için ele vermeyebilir böyle bir durum olursa. Yani orayı nasıl işleyeceklerini çok dört gözle merak ediyorum gerçekten.
Cüneyt hakkında enteresan bir şey öğrendim. Bir dinleyicimiz Esra, ona teşekkür ediyorum. Marmara İlahiyat mezunuymuş. Bana dedi ki, Instagram'dan yazdı. Marmara'daki hocası görmüşsünüz belki. Mustafa Öztürk diye bir hoca, ben ilk kez gördüm, evet, biliyorum. Bu arada. İşte onun bu dizi hakkındaki videosu var. Onu bir istersen izle yazmış. Orada işte şeyden bahset, şey diyor. Cüneyt'in Talha, Hakan, Alp Hoca diye biri varmış. Ben de bilmiyordum. Yani o kişiyle, Cüneyt'i o kişiyle bağdaştırmışlar. İşte o kişi de şu an işte deist falan olduğunu açıklamış, öyle biri. Buna da şaşırdım yani, ne kadar gerçeklik payı var açıkçası bilmiyorum.
Mustafa Öztürk'ü izledim, biraz bana bir tık çok ütopik geldi. Bu dizide öyle bir şey olursa tepki çekeceğini biliyorlar. Bilmiyorum, bağdaştırma olayına belki gerçek hayattan esinlenilmiştir ama diyemiyorlardır. Ama olabilir ya, yani sonuçta günümüzde insanlar radikal kararlar alabiliyor. Yani. Yeni yeni bizim de çok şahit olduğumuz değişimler oluyor çevremizde haliyle. Cüneyt'in deist olması beni şaşırtmaz dizide öyle bir
Yok,
şey olursa.
Ama bence dizide böyle bir dönüşüm, ben sanmıyorum böyle bir dönüşüm göreceğimizi. Gerçek hayatta mesela daha çok olan şeyler bunlar bence olabiliyor. Ama tepki çeker yani. Böyle bir tepkiyi evet, istemezler bence. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Şu an sizlerle edit masasından konuşuyorum. Kızıl Goncalar muhabbetimiz çok fazla uzun sürdüğü için bu bölümü iki parça şeklinde yayınlamaya karar verdim. İkinci kısımda sohbetimize, muhabbetimize tüm hızıyla devam ediyor olacağız. Bu bölümlük bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.